Merhaba, ben psikolojik danışman Hanife Kızıl. Heklektik'e hoş geldiniz. Heklektik'in bu haftaki programı Maslow'un piramidi. Doktor öğretim üyesi Emine Ayyıldız'ın konuk olduğu Maslow'un piramidinde özel gereksinime sahip bireylerden ve onların ebeveynlerinden konuştuk. Maslow'un piramidi başlıyor. Maslow'un piramidinin ilk bölümünden herkese merhabalar. Bugün konuğum doktor öğretim üyesi Emine Ayyıldız'la birlikte özel gereksinime sahip bireyler ve onların ebeveynlerinden konuşacağız. Doktor öğretim üyesi Emine Ayyıldız, özel gereksinime sahip bireyler ve onların ebeveynleriyle özel çalışmalar yapmış bir akademisyendir. Kendisi çok engelli bebeklerle çalışmalar yapan Türkiye'deki ilk eğitimcidir. Sözü kendisine bırakıyorum. Emine Hocam, hoş geldiniz.
Merhaba Hanife.
Nasılsınız hocam? Umarım iyisinizdir.
İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün sizinle özel gereksinime sahip çocukların ebeveynleri hakkında konuşacağız.
Evet.
Dilerseniz bu sürecin başlangıcından sonuna kadar sizden bir ön bilgilendirme alalım. Ondan sonra hamilelik dönemi, bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik dönemiyle ilgili konuşmalarımızı sürdürelim hocam.
Peki. Şimdi tabii bir yuva kurmuş ebeveynler için ya da işte çiftler için çocuk sahibi olma arzusu çok doğal bir istek. Zaten neslin devamı için de gerekli olan bir şey. Anne baba olanlar bu söylediğime altına imzalarını atacaklardır. Çok güzel bir şey çocuk sahibi olmak ve aynı zamanda güzel olduğu kadar stresli de olabiliyor. Bu durum bir özel gereksinimli çocuk sahibi olmak şeklinde olduğunda ise biraz sonra konuşacağımız gibi başka bazı ek durumları, ek travmaları getirebiliyor. Şimdi hamilelikten başlamamız gerekirse tabii ki sen de biliyorsun bizim Sağlık Bakanlığımızın özellikle son yıllarda aldığı başka bir takım kararlarla birlikte bir takip süreci var. Zaten hani ebeveynlerin birçoğu bu konuda bilinçli. Dolayısıyla hamilelik sırasında bir takım kontroller oluyor. Yani bu durumun, özel gereksinimlik durumunun anlaşılabileceği noktasından bunu anlatıyorum. İşte ikili testler oluyor yaklaşık 12-13 hafta civarında. Birkaç hafta sonra üçlü test oluyor. Burada bazen özellikle iyi bilinen ve işte araştırılmış, iyi bilinen ve gebelikte fark edilebilecek bir takım kromozomal anomaliler, Down sendromu gibi ya da işte yine beyinden kaynaklı ama vücutta aynı zamanda oluşumunu gördüğümüz spina bifida gibi nörolojik durumlar, omuriliğin dışarıda olması ya da tam kapanmaması gibi durumları fark edebiliyor doktorlar. Tabii bunu yani hamilelikte fark edildiğinde neler olur, fark edilmez ve sonrasında neler olur noktasında uzun uzun konuşabiliriz. Ama bu noktada söylemek istediğim şey şu olabilir. Yani hamilelik sırasında bir noktada fark edildiğinde tabii ki ya bizde yasal olarak bir şey değil kürtaj seçeneği. Ama bazen işte ailelere sorulabiliyor bu bebek eğer özellikle gebeliğin sonlandırılabileceği bir dönem gibi düşünülüyorsa.
10 hafta sürecinde mi hocam?
Yani ilk 10 hafta da değildi, biraz daha erken galiba, tam olarak onlara vakıf değilim. Bence hani zaten hani ne şey olarak etik olarak ne başka açılardan uygun değil gebeliğin sonlandırılması. Ama tabii Allah kimseyi böyle bir şeyle soruyla karşı karşıya bırakmasın. Gebeliği sonlandırma noktasında ben çok fazla o yanda olmadıklarını görüyorum, duyuyorum. Ya bunu bir araştırma şeyi olarak söylemiyorum, sonucu olarak söylemiyorum ama Çünkü şöyle şehir efsaneleri de var. İşte doktor bize dedi ki bu çocukta kesin bir engel olacak ama doğurdum hiçbir şey olmadı falan gibi. Tabii bunların çok iyi araştırılması lazım. Belki gelişimsel pediatristler ya da kadın doğum doktorları araştırıyorlardır da belki çalışmalar da vardır. Bilmemek benim hatamdır. Ama farkına varılabilen durumlar olabiliyor. Bazen bu durumlar sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan, yani sizin böyle bir Allah korusun böyle bir karar vermenize gerek kalmadan zaten gebeliğin sonlanmasıyla bir tamamlanmış oluyor. Şöyle söyleyeyim. Bazı gebeler işte 8 hafta, 10 hafta, 12 hafta civarında bebeklerini kaybedebiliyorlar. Ya da biraz daha erken. Ve bu genelde hani üzüntü veriyor. Hele de ilk hamilelikse falan hiç fark etmiyor. Şu ikinci, üçüncüde de bebek kaybetmek. Ya tabii daha o bebek olmamış oluyor ama embriyodan yeni daha fetüse dönmüş oluyor. Çok kolay bir şey değil. Ama genelde yaşamla bağdaşmayan bir takım durumlar nedeniyle kaybettiklerini de bilmeleri gerekir pek çoğunun. Yani eğer bebeğin sahip olduğu o kromozomal anomali ya da problem yaşamasını engelleyecekse zaten anne karnında kendiliğinden düşüyor bebek. Ama yaşamla bağdaşan bir durum varsa mesela Down sendromu gibi bunlar hem anlaşılabiliyor hem de hamilelik devam edebiliyor.
Peki hocam, bu süreçte anne ve babaların psikolojik sağlığı sizce ne durumda olabiliyor? Yani
Yani
nasıl karşılıyorlar? Bir bilginiz var mı bu konuyla
şunu mu
ilgili?
soruyorsun? Yani hamilelikte
Evet, karşılaştıkları
öğrenirlerse.
durum, verdikleri tepkiler.
Yani tabii ki hani ben şimdi bir çalışma falan bilmiyorum bu konuyla ilgili ama hani kendim de iki çocuk sahibi bir anne olarak hani hayal bile etmek istemediğim bir şey açıkçası. Benim sadece gözlemlediğim yakın çevremde de velilerimden de gördüğüm şey pek çok annenin çok büyük bir çoğunluğun gebeliği sonlandırmak istememesi ve hatta yani kesin ve net çok ciddi bir kromozomal anomaliyle doğacağı kesin ve net olan çocuklarını da doğurmak üzere süreci devam eden anneler tanıyorum. İşte bu şehir efsanesini onaylayacak şekilde doktorun söylediğinin tersi çıkan durumlarda biliyorum ama bununla ilgili tabii biraz akıllı davranmak lazım. Yani şöyle hani bu böyle herhangi bir dışarıdaki bir kişinin düşüncesi gibi olmamalı benim söyleyeceğim şey. Söylemek istediğim şey şu, bazen ultrason aletleriyle ilgili ya da ölçüm aletleriyle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Ya da kadın doğumcumuz çok deneyimli olmayabiliyor. Bu gibi durumlarda hani iyi bir ultrason aleti olan ve özellikle riskli gebelik uzmanı olan kimselere gitmekte fayda var. Yani çok böyle uzmandan uzmana gidilmemesi gerekiyor ama kesin olayı o öğrendikten sonra tabii yani bu şöyle bir şey Hanifeciğim, bu bizim ikimizin tartışmasının çok ötesinde bir tartışma olur.
Kesinlikle.
Çünkü hani hem sağlıkçılar, hem toplum bilimciler, hem psikologlar, hem din bilginleri yani hep beraber bence oturup bu konu nedir, ne değildir çok da tartışılıyor mu bilmiyorum. Yani eğer öyle olsaydı bilirdik herhalde. İnsanlar kendi içlerinde yaşıyorlar çoğu zaman bunu ama evet yani en başa dönersem sorunun cevabı bazı durumları hamilelik sırasında ve hatta hamilelik çok ilerlediğinde bile anlayabiliyoruz. Bazen de şöyle şeyler oluyor. Mesela çocuğun gözleri oluşmamış. Böyle şeylere rastladım ben. Ya gözleri yok ve bunun ultrasonda görünmemesi mümkün değil. Ama bir doğuyor mesela daha hiçbir şey söylenmemiş aileye. Bir doğuyor gözleri yok. Ha tabii hani işte aile üzülür diye söylemedik falan filan gibi bir şey söz konusu değil burada. Tabii hani bundan 30-40 sene önce zaten hani bebeğimizi görmemiz mümkün değildi. Bu ultrason meselesi de sağlıklılığını takip etmek ve gebeyi o anlamda desteklemek için yapılan bir şey. Hani eli ayağı düzgün olsun inşallah duasının hani bir ön sağlaması gibi
Evet,
olmuş
bir
oluyor.
bakalım düzgün mü
Bakalım
kısmı.
düzgün mü? Ama sadece o değil işte ölçerek işte gelişim olması gerektiği gibi çünkü onlar böyle ölçüyorlar ve normlara göre doktorlar söylüyorlar. Tabii hem ultrason aletinin iyi olması hem doktorun deneyimli olması Şeyini şimdi hatırlayamadım ama riskli gebelik uzmanı var. Neydi, preontolog muydu? Şimdi hatırlayamadım. O kişilerle belki devam etmek. Çünkü onlar özellikle arka planda. Ha, mesela şöyle durumlar var. Annenin daha önce perinatolog, şimdi hatırladım. Annenin daha önce böyle bir doğumu olmuş veya işte bir şeker hastası anne ya da işte atıyorum epilepsisi var. Bir risk taşıyor ya da böyle bir çocuk dünyaya getirmiş. Mesela perinatologlarla devam etmeleri bu kişilerin çok daha iyi olur. O kişiler çünkü aileleri yönlendirmekte daha iyiler. Peki, genelde gördüğümüz şey şu ailelerin hikayelerinde: gebelikte hiçbir sıkıntı olmadı hocam. Her şey yolundaydı, her şeyi yaptık. Ama dünyaya geldi. Hemen o anda ya da kısa bir süre sonra işte özel gereksinimli bir çocuk sahibi olduğumuzu anladık. Veya burada bir parantez açıp hemen şey söyleyeyim, bu çok önemli. Biz gebelik sırasında olan, şimdi mesela Down sendromuna siz gebelikte bir şey yapmış olamazsınız, Down sendromu olması için. Yani
Evet,
sizin
mümkün değil.
yediğiniz, içtiğiniz falan bir şeyle ilgili değil. Bu tamamen kromozomal bir şey. Keza diğer pek çok şey de öyle. Ha, tabii çok böyle münferit, gerçekten hani yeme içme konusunda kendine bakmayan ya da çok, yani kendisi de yetersiz beslenen bir kişinin çocuğu, onun hani gelişimsel olarak şey dünyaya gelmesi söz konusu olabilir. Ama şöyle ilginç bir şey söyleyeyim sana. Yapılan araştırmalarda, tabii yeni araştırmalara da bakmak lazım. Uyuşturucu bağımlılarının çocuklarının dahi mutlaka özel gereksinimli olmaları gerekmiyor. Uyuşturucu bağımlısı olarak doğuyorlar. Tabii ki bu çok sıkıntılı bir şey. Ama hani illa elinde, gözünde, bacağında bir sıkıntı olmak gibi bir şey söz konusu değil. İşte toksoplazma diye bir şey var. Sitomegalovirüs, şimdi hatırladım. Sitomegalovirüs diye bir virüs var. Bunlar annede pozitifse, rubella pozitifse, yani işte gebelik öncesi şeyler çok çok önemli mesela. Eğer rubella aktifse, özür dilerim, aktifse, işte toksoplazma aktifse, bu çocukların engelli olma ihtimali çok çok çok yüksek.
Aslında hani şu deniliyor ya hocam, özür diliyorum böldüm sizi. Çocuk yapmaya karar verdikten 3 ay sonra aslında çocuk yapmaya teşebbüs edilmeli diye. Çünkü onun öncesinde bazı takviyeler alınmalı ya da işte anne baba kendilerine sağlık açısından bir baktırmalı deniliyor ya. Aslında bir açıdan da bazı şeyleri en azından erkenden önleyebilmek için de önemli bir durum gibi duruyor bu.
Bu söylediğin çok ideal olurdu. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela her iki bebeğimde de karar verdiğimiz zaman evlat sahibi olmaya, öncesinde gidip bu testleri yaptırdım. Toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs. Çünkü hani alanı bildiğim için hani öngöremediğim, benim öngörebileceğim şeylerle ilgili testleri yaptırdım. Ve şu anda şunu söyleyeyim, devlet yapıyor zaten. Yani sizin bu testleri yapmanızı istiyor. Yalnız şöyle bir durum var. Hamilelik, şimdi onlar, kimse bilemez sizin, devlet nereden bilecek sizin gebelik düşündüğünüzü? Gebelik öncesi bunu yaptırmayı düşünmek sizin elinizde. Ama eğer gebelik söz konusuysa ve bu sisteme düşüyorsa, ki özele ya da devlete gidin, hemen sisteme düşüyor. Aile hekiminiz sizi arayıp diyor ki şu testleri yaptırmanız lazım. O testleri mutlaka istiyorlar sizden. Oradaki problem şu olur Hanifeciğim. Testi yaptırdın ama gebesin. Ve rubella aktif. Şimdi pozitifse rubella geçirmişsindir, bir şey olmaz. Rubella bu arada Alman kızamığı ya da kızamıkçık denen şey, çok kötü bir şey. Yani hani kızamık, kızamık deriz biz ama kızamıkçık yani cenini duman eder, öyle söyleyeyim. Yani mahveder. Zihinsel engelden tut görme, işitmeye kadar her şeyi yapabilir. Daha ağır da etkileyebilir, daha hafif de etkileyebilir. Tabii aşılarını falan yaptırması gerekiyor ailenin, ama yani gebeyken kızamık çık geçirirse ve özellikle ilk 12 haftada aktif demektir bu ve mutlaka cenine zarar verir. Pozitifse sonuç, geçirmiştir, rubella olma ihtimali yoktur. Negatifse risk altındadır.
Aşı olması gerekir.
Yani aşı zaten hani olmuş olması gerekir de. Hay dikkat edecek kendine. Yani rubellayı almayacağı bir şeyde olacak. Toksoplazma keza. Toksoplazmada özellikle kedi köpek kakasından geçen bir şey. İşte yıkanmamış sebzeler, meyveler gibi bunlardan geçebilir. Buna dikkat edecek. Eğer negatifse dikkat edecek. Çok fazla sokak kedi köpeği sevmeyecek, yerlere ellemeyecek, iyi yıkanmamış ya da hatta dışarıda bence yani yıkandığını bilse ya da bilmese de hiçbir şey yeşillik olarak yememesi gerekir. Etlerin iyi işte pişirilmesi lazım falan. Şey açısından işte brusella açısından köy peyniri yemeyecek falan filan. Bunlar öngörebileceğimiz şeyler, dikkat edebileceğimiz şeyler. Aktifse maalesef gebelikte bunlar sıkıntı olabilir ama negatifse kendini koruyacak, pozitifse zaten hani toksoplazma genelde evde kedisi köpeği olan ya da bunlarla çok aşırı neşir olan kimseler geçirmiş oluyorlar. Küçük bir grip gibi geçiyor ama eğer hamileyseniz o bebeği ciddi etkiliyor, sinir sistemini tamamen etkiliyor. Böyle durumlar var. Şimdi diyelim ki bebek doğdu, istersen yavaş yavaş doğuma doğru gidelim.
Evet, tam oraya geçecektim hocam.
Bebeğin doğumuyla ilgili en önemli konuşmamız gereken şeylerden biri şu. Şimdi eğer miyadında doğmuşsa ve işte ne bileyim atıyorum gözleri oluşmamışsa ya da işte bir organ uzuvda bir problem varsa işte eksiklik fazlalık falan filan gibi neyse sendromik bir bebekse işte kromozomal anomalisi Down sendromlu gibi yani Down sendromlu bir bebeği hemen doğar doğmaz anlar doktorlar. Mesela otizmi ama anlayamazsınız. Yani bilemezsiniz.
Gelişim sürecinde belli oluyor.
Gelişim sürecinde belli olur. Miyadında doğmuşsa görünür bir durum varsa tanıyı anlayabiliyorsunuz. Ya da gelişim sürecinde erken çocuklukta şeylerini vermeye başlıyor. Ama bizim çok üzerinde bence durmamız gereken şeylerden biri çok uzatmadan erken doğumlar. Erken doğumlar daha önce de vardı. Bugün arttı mı? Yani çalışmalar bir miktar arttığını söylüyor. Yani çeşitli sebeplerle. Ama asıl buradaki şey şu. Bu çok güzel bir şey bu arada. Yani erken doğumdan doğan çocuklar eskiden ölüyorlardı, yaşamıyorlardı. Şimdi yaşıyorlar. Şimdi gebelik sürecinin 40 artı eksi 2 olduğunu biliyoruz biz artık. Yeni şey bu. Yani 9 ay 10 gün değil. Evet. 38 ila 42 hafta arasında doğan bebekler miyadında yani zamanında doğmuş oluyorlar. Ama işte 23 hafta, 24 hafta benim böyle tanıdığım bebekler var. 22 hafta. Ya bu bebekler bundan 20-25 sene önce yaşamıyorlardı. Böyle bir teknoloji yoktu. Şimdi yeni doğan yoğun bakım üniteleri çok gelişti ve Türkiye'de aynen bu gelişimin takibinde ve başarıyor bunu. Yani hastanelerde, devlete ait hastanelerde de başladı o çok yani şey değil bu konuda devlet. Ama özelde de var. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde bu kadar erken doğmuş bebekleri yaşatıyorlar. Hastane tabiri caizse tik atıyor. Bebeğimiz eks olmadı, yaşıyor diye. Ama bu kadar yani anne karnında durması gereken zamanın yarısını yaşayıp dünyaya gelen bir bebek çok ciddi bir risk altında. Yani çalışmaların söylediği bize hem 24 haftanın altında doğan hem de işte belli bir doğum ağırlığının altında doğan bebeklerin bir ya da birden fazla sekelle yaşamını ya da işte engel özel gereksinimi ne dersen de yaşamını sürdürmek zorunda kaldığını söylüyor. O kadar küçük bebeğin şöyle birkaç sorunu oluyor. Bir, zaten hani yaşaması için uğraşılıyor.
Evet.
Çünkü yaşamayabilir. Yaşarsa işte hastane onu toparladığı zaman dahi o kadar küçük oluyor ki ailenin ona bakması. Prematüre bebek belki bir gün prematüre bir bebek annesiyle de böyle bir görüşme yapabilirsin. Ben çok tanıyorum prematüre bebek annesi ama tabii onların anlatması çok farklı olur.
Mutlaka
onların
yaşadıkları konuşmak isterim.
Mutlaka çok güzel olur. Onların o yaşadıkları zorluklar, işte kalp çarpıntıları o kadar o kadar zor ki. Yani şöyle, iki miadında çocuk doğurmuş bir anne olarak ben o küçücük bebeği eve getirdiğimde, ikincisinde dahi, ne yapacağımı bilemiyordum. Yani o çok küçük, nasıl tutarsınız, nasıl edersiniz?
İnsan elini almaya kıyamıyor. Tabii canım. Gerçekten zamanda doğmuş çocuğu bile alırken tedirgin.
Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla prematüre bebeklerin bakımı, sağlığı, İşte gelişimsel takibi çok çok çok önemli. Şöyle söyleyebilirim sana, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özel gereksinimlilik nedenleri arasında birinci sırada erken doğan bebekler. O bebeklerin yaşaması. Tabii bu böyle bir, hani şu söylediğimden şu anlaşılmasın, bebekler yaşamasın gibi böyle bir şey söyleyemem. Kesinlikle söylemem de. Ama bu konuda şu noktada biz eksiğiz. Bu bebekler yaşıyorlar, çok güzel. Aileler, erken müdahale uzmanları, ki Türkiye'de yoktur biliyorsun. İşte ben kendimi ya da çok tanıdığım var benim gibi erken müdahale uzmanı diyebileceğim kimseler var. Bu konuya gönül vermiş. Titrimiz o değil. Ve gelişimsel pediatristler, yani tıpçılarla eğitimciler ve aile üçgenini ve diğer uzmanları, beşgenini, altıgenini ne dersen de kuramadığımız için bu aileler çok uzun süre şey kalıyorlar ve çocuğun tanısı ya da tanılarının oluşturacağı etkiler daha da artıyor. Bu desteği alamadıkları için.
Anlıyorum. Peki burada bir parantez açmak istiyorum hocam, erken doğumla ilgili. Anne ve babanın psikolojik durumu ya da bir suçluluk hissetme gibi durumlar oluyor mu? Annelerle ilgili böyle yazı okumuştum bir ara.
Erken doğum nedeniyle mi?
Evet evet. Ya vallahi, erken doğum nedeniyle suçluluk hissettiğine dair. Sizin böyle bir çalışmanız ya da bir bilginiz var mı?
Yok, bir çalışmam yok. Ama çok sohbetim var, çok deneyimim var ailelerle. Yani şöyle, erken doğum olsun ya da olmasın, özel gereksinimli bir çocuk olduğu zaman, şimdi birazdan belki oraya doğru gideceğiz, aileler neler yaşıyor. Şunları çok duyuyorsun: kendini suçlama, birbirini suçlama, aileden birilerini suçlama, hatta şeye kadar gidiyor bu. Başka, yani tipik gelişim gösteren çocuğa sahip aileleri suçlama. Suçlama ailelerin yaşadığı kabullenme süreci deriz biz ona. Kabullenme süreci safhalarında önemli bir yerdedir. İşte kişi kendine söylemez ama ya da dışarıya söylemez ama kendi kendine mutlaka, yani insani olarak da yaparsın. Bunu çalışmalar da bunu söylüyor. Ben acaba işte sigara içtiğim için mi oldu? Atıyorum, ben o gün kendimi çok yordum. İşte o gün bilmem kimin dediğine çok işte şey yaptım. Özellikle de bunun bir sebebini bulamıyorlarsa. Ben şeyi hatırlıyorum, bir tane veliyim, çok böyle nadir görülen vajinal bir mantara kadıncağız yakalanmıştı. Ki son derece sosyoekonomik kültürel seviyesi yüksek ve bilinçli bir anne. Hani hijyen açısından falan sorun yaşayacak bir hanım değil. Yani o mantara yapılabilecek bir şey yok. Ve bütün kontrollerini yapıyor ama hani ben nasıl buna nasıl izin verdim ve çocuğum erken doğdu gibi, kendisiyle çok uzun zaman sıkıntı yaşadığını ve hatta bize geldiği zaman çocuk 4 yaşlarındaydı, hiç doğum günü kutlamamıştı. Bizimle devam ederken de Türkan Sabancı'daki çok engellilerde yaklaşık bir sene kadar ve 5. yıl yaş dönümüydü galiba, yanlış hatırlamıyorsam 5. yaş yıl dönümünü biz ancak yaş gününü kutlamıştık. O suçlama hiç bitmiyor. Şu çok kötü oluyor tabii. Mesela baba diyor ki ya da anne diyor, işte sizin ailede var böyle biri, sizden oldu. Ya da işte kayınvalide diyor ki sen işte çok kendine bakmadın, şunları yemedin. Halbuki bunların hiçbiri yani bir, büyük ihtimalle doğru değil. İki, doğru olsa bile faydası yok. Yani evet. Orada İşte erken müdahale o yüzden çok önemli Hanife. Yani erken müdahalede aslında aileye bir psikolojik, eğitsel, tıbbi destek vererek, iki, kendileri gibi ailelerle onları bir araya getirerek bu içine atma şeyinden onları kurtarıyorsun ve aynı zamanda paylaşma sayesinde hiç itiraf edemedikleri şeyleri itiraf ediyorlar. Bilmiyorum, ben şimdi hızlı mı gittim bebeklik dönemine, ama şöyle bir
yok, hayır.
şöyle bir hikayeyi anlatmak isterim sana. Hikaye değil bu, gerçek. Bu
Tabii ki
biraz önce
çocukluk dönemini hem de geçmiş oluruz hocam.
Eyvallah. Mesela sen biliyorsun, dinleyicilerimize de şimdi kısacık söylemiş olayım. Türkan Sabancı görme engelliler okulunda çalışırken çok engellerle ilgili eğitim alıp geldikten sonra yurt dışında bebek grubu adını verdiğimiz erken müdahale hizmetleri sağlamaya başlamıştık. 8 sene kadar verdik bunu. Ve bebekler ve aileleri geliyordu. Biraz önce o söylediğim annemiz, vajinal mantar nedeniyle sıkıntı yaşayan çocuğunda, yani erken doğum yaşayan, daha doğrusu o, yani çok erken doğum yapmıştı. Annemizin söylediği bir şey vardı bu gruplardan birinde. Ve çocuğunu çok seviyor. Hala öyle bir delikanlı oldu artık oğlumuz. Üç çocuğuna da hayran ve çok iyi bir anne. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle bir şey söyledi gruplarda. Dedi ki, eğer bana, çünkü şöyle olmuş, küveze alınmış bebek. Küvezde beyin kanaması geçirmiş. İşte gözleri... Çok büyük ihtimalle insanlar küvezde oksijenden yandı diye düşünüyorlar ama erken doğumdan kaynaklı ROP'tan gözler gitmiştir muhtemelen. Erken doğan retinopatisi, yani retinanın harap olmasından. Yoksa hani oksijen yakması falan filan, onlar çok doğru şeyler değil. Bu kadar düşünüldüğü kadar etkili değil. Sonra beyin kanamasının ardından da işte çok ciddi bir ağır beyin kanaması kulaklarını da kaybetmiş. Hem görmüyor hem işitmiyor oğlumuz. Görme işitme engelli yani. Uzatmayayım, şöyle bir şey söyledi. Yani bunu anlattıktan sonra dedi ki, bana o dönemde deselerdi ki hani çocuğunuz böyle olacak, yaşamasını istemeyebilirdim dedi. Ve dediği anda ben çok rahat söyleyebilirim sana. Bunu söylediği anda bir miktar iyileşti bu anne. Çünkü ağzından çıkana kendi de şaşırdı. Herkes de şaşırdı. Ben de şöyle bir kala kaldım. Hemen ben durdum, sustum. O böyle baktı. Birileri ona dedi ki, ya niye öyle diyorsun falan dedi. O da dedi ki, ben çocuğumu çok seviyorum falan. Yani demek istediğim, bu süreçte içinizden geçenler, çünkü şimdi diyelim ki bir eş, yani eş diyor ki, baba diyor ki, sizin ailede var oldu bu. Muhtemelen aynı adam, acaba ben ne yaptım? Hanımımı üzdüm mü? O gün ona işte bir şey söyledim. Ondan sonra bu doğum başladı da diyordur. Ama bu kendine itiraf edemeyebilir. Çok çok kolay bir süreç değil. Gerçekten kolay bir süreç değil. Bu konuda empati kurmak mümkün değil. Ama mesela bu erken müdahale şeyinde, gruplarında bu tip birkaç şey yaşadık biz. Yani o anne, ben kalıbımı basarım, evladını çok seviyor. Onun ölmesini
Mutlaka.
falan istediği falan yok. Ama onu ilk defa söyledi ya Hanife. O ağzından çıktı ya, muhtemelen kendisine de bunu söylemiyordu daha önce. İyileşti yarı yarıya. Gerçekten
Kesinlikle.
iyileşti. Yani hani ben klinik psikolog değilim. Hani o grupları da bir hani Amerika filmlerinde olur ya hani, şey için, böyle terapi için toplanırlar. Atsız alkolikler, merhaba ben şuyum falan. Böyle bir terapi grubu değildi o. Bir eğitim grubuydu ama orada bu tip şeylere gerçekten çok rastladım. Başkalarıyla konuşmalar, kendi kendilerine, bazen böyle şeye de rastlardım. Kendi kendine anlatıyor gibi. Yani biz oradayız ama farkında değil falan. Ve işte çok öfkeli, çok üzgün, çok sessiz o gruba gelip daha sonra o grubun en aktif, en soran, en destek veren, en ailelerle iletişim kuran kişileri haline gelenleri de gördüm. O yüzden aslında mesele belki de şu, belki de değil, kesinlikle şu: bebek doğuyor, tanısı hemen ya da sonra fark etmez. Anne babanın çok münferittir çocuğunu reddeden ve istemeyen, emin ol. Anne babanın çocuğuna olan sevgisi sonsuz ama yaşadıkları o kadar zor ki, maddi manevi. O noktada diğerleriyle birlikte olmak onları çok güçlendiriyor.
Yalnız değiliz diye düşünebiliyorlar ve hani
Kesinlikle, kesinlikle öyle.
paylaşım çok önemli hocam. Kendilerini anlatabiliyorlar. Hani az evvel de sizin verdiğiniz örnekte o hanımefendi belki bugüne kadar içine attığı şeyi dışarı
Hiç
söyleyerek dediğiniz
söylememiş.
gibi.
Tabii ben %100 eminim
Aynen.
söylemediğine hiç.
Belki iletme orada başladı belki de o hanımefendi orada. Aynen. Ve bunlar gerçekten çok önemli. Paylaşmak, konuşabilmek, insan sustukça daha çok dibe doğru düşer ne yazık ki.
Bir de o süreçte hem topluma bu durumu anlatmak, hem hısım akrabaya anlatmak, hem çevreye anlatmak, hem eşiyle, yani zaten şöyle söyleyeyim, tekrar en başa döneyim. Bir bebek sahibi olmak dünyanın en güzel şeyi. Ama aynı zamanda travmatik. Bak, bebek sahibi olmak travmatik bir şey. Yani hayat hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor. Onun sorumluluğu, bakımı.
Beni düşünmesi bile ürkütüyor.
Ürkütmesin, çok güzel bir şey. O kadar da değil. Yani korkutmak için anlatmıyorum.
Yok, ama hani zor olduğunu tahmin edebiliyorum.
Dünyanın en güzel şeyi. Ama travmatik. Ne açıdan? İşte ne bileyim, karı koca yalnızdınız. Zaten hani evlilik de aynı zamanda, oraya geçersek. Hani evlilik de böyle hani flörtleşme ya da işte nişanlılıktaki gibi lay lay lom bir, hani kaba tabirle, bir durum değil. İki farklı dünyanın bir araya geldiğinde o süreci yaşaması, o dinamikleri düzgün bir halde götürmesi, problem çıkmaması mümkün değil. Ama o problemleri düzgün bir şekilde halletmek, bir de üzerine bebek gelince çok güzel bir şey ama kolay bir şey değil. Çok aşırı şey yapmadan, düşünmeden, aşırı fazla düşünmeden ama hiç düşünmemezlikle yapmadan alınmayacak bir karar. Ama güzel bir şey, onu söyleyeyim. Yani ben her zaman için bebek sahibi, tabii ki hani şöyle değil ya, doğur gitsin falan gibi. Bu tabii ki insanların, ya da sakın doğurma gibi, insanların kendi özgür iradeleri. Ben çocuk sahibi olmak istemiyorum diyen, istemiyoruz diyen bir çifte de hiç kimse mutlaka yapın, ki bizim kültürümüz yapar onu. Başıma gelmişliği vardır. İşte hısım akrabadan biriyle konuşurken, ya bilmem kimler de evlendiler sizin kadar, ne zamandır işte sizden önce evlenmişlerdi. Sizin bak iki çocuğunuz oldu, onların niye yok? İşte sana ne teyze diyemiyorsun. İşte düzgün bir şekilde açıklamak zorundasın. Bazen insanlar zorluk da çekebiliyorlar gebe kalmakta, çeşitli mutlaka sebeplerden. Onu da paylaşmak istemeyebiliyorlar. Hani biz biraz çok fazla didikleyen bir toplumuz. Öyle bir sıkıntı da var. İşte bebek de engelli olduğu zaman mesela şunlar yaşanmıyor Hanife. Şimdi bizde biliyorsun çok güzel şeyler var, rutinler var, ritüeller var daha doğrusu. İşte göz aydın için telefon açılır, kırkı yapılır, mevlidi okutulur, işte hısım akraba hediyeler getirir, alır, eder. Şimdi bebeğin engelli olduğu anlaşıldığında ya da daha anlaşılmadı ama işte erken doğdu evde, hastanede. İnsanlar hani telefon açmaktan biraz açmaya çekinebilirler. İşte sanki hani zaten kadıncağız sıkıntı yaşıyor, bir de ben arayıp hani nasıl göz aydın edeceğim ona falan gibi. Hani bebeğin canıyla uğraşıyor gibi. Ya da engelli olduğu anlaşıldı. İşte gözleri görmüyor mesela, gözleri oluşmamış ve duyuldu bir şekilde. Yani o aslında şey evi, bebeğin, yeni bebeğin dünyaya geldiği kutlama evi birden yas evine dönüşmeye başlar. Evet. Bu noktada bu yas evi derken şunu kastediyorum, aslında bu benim lafım değil, literatürün bir şeyidir. Hı-hı. Bu konudaki literatür şöyle söyler: özel gereksinimli bebeğin doğumu, engelli bebeğin doğumu, ideal bebeğin ölümü diye ifade eder literatür. Yani buradaki gerçek bir ölüm değil tabii ki. Ama 9 ay boyunca beklediği, istediği, arzu ettiği, hayal ettiği bebeğe değil, adeta bambaşka bir bebeğe kavuşmuştur.
Sözünüzü kestim. Konuşmamızın başında hani eli ayağı düzgün olsun isteğinin, eyvallah, aslında ölmesi.
Aynen öyle. Tabii bebeğin ölmesi değil yoksa. Ve ben tekrar söyleyeyim, ben hemen hemen hiç rastlamadım benim bebeğim ölsün hissini, yani ağzından çıkanı da duymadım, öyle bir histe olduğunu da görmedim. Çok şeyler gördüm yani, mesela o da belki o kişilerin, yani özel gereksinimli anne baba olmak ya da özel gereksinimli çocuğun anne babası olmak sizi melek yapmiyor. Tabii ki hani kötü
özel gereksinimli olmak da melek yapmıyor hocam. Hani
aynen,
buna da
öyle. Onu da sen söylemiş ol. Doğru, evet, söylüyorsun. Böyle hani kötü huylara sahip ya insanlara ve kendine ve başkalarına zarar veren insanlara rastladım. Ama yani çok münferitti bunlar. Dolayısıyla hani buradaki mesele çok zor. Yani aileler insanlara nasıl anlatacaklar, böyle sessizlik. Ha, ne oluyor mesela? Şimdi kimse göz aydın için arayamıyor. Çünkü çekiniyorlar, diyorlar ki acaba hani üzer miyiz? Bir de üzüntülerini. Hani yas gibi işte. Yani süreç de zaten yas gibi işliyor. Oraya istersen geçeyim. Yani
evet, geçelim, ben de
özel
onu.
Gereksinimi bir çocuğa sahip olduğunu anladı. Tanısı kondu, fark ettiler. Ne oluyor? Şöyle şeyler oluyor. Tıpkı çok sevdiğin birini kaybettiğindeki gibi, onun vefatındaki gibi. Önce şok. Yani bu duyguları ben söylemiyorum. Bunu aileler söylüyor. Dünyanın dört bir yanındaki ailelerin söylediği şeyler. İnanmama duygusu. Nasıl yani? Olamaz. Arkasından geliyor. Yani bir şaşkınlık ve arkasından bir dakika. Bu benim başıma geliyor olamaz. Nasıl yani? Hayır canım, ne olacak? Yakın bir zamanda bir yüksek lisans öğrencimle bir çalışma yaptık. Orada Down sendromlu, şu anda 22 yaşlarında bir delikanlı, ama anne baba ablayla bütün sürece dair bir nitel çalışmaydı bu. Babanın söylediği çok güzel bir şey var. Baba işte küçük bir yerde yaşıyor ama aklı başında, üniversite mezunu, gayet bilinçli bir baba. Down sendromlu çocuğunuz dedikleri zaman işte nedir bu demiş. Demişler ki bir kromozomu fazla. O da demiş ki götürelim aldıralım nerede alınıyorsa bu kromozom. Eski haline getirelim demiş. Yani şimdi bilmiyor zaten, yani nereden bilsin, hani kromozomu aldırmak meselesi. Yani o bir şey aslında, hani çözüm ama aynı zamanda bilmemenin getirdiği bir şey. Kromozomu aldırırız, düzelir, ne olacak? Bacağı fazlaysa bacağını kestiririz, eli işte parmağı şeyse onu yaparız falan gibi bir duygu olmuş. Bu çok çarpıcı bir şey benim için. Yeni bir de çalışma olduğu için özellikle yakında da bir yerde sunulacak, çok önemli. Kaldı ki hani biraz daha sosyoekonomik kültürel seviyenin ve işte iç içe yaşanılan kültürlerin olduğu yerlerde tahmin edebiliyorsun nasıl geçtiğini.
Evet.
Bazen bu avantaj da olabiliyor bu arada. Yani ben mesela köye gittiğimde çok uzun yıllardır böyle çok düzenli gidemiyorum ama annemin köyünde bir Köksal abim vardır. Ben Köksal abinin serebral palsili olduğunu yıllar sonra, ben alanı tanıdıktan sonra fark ettim. Benim için o çok, yani çok doğal biriydi. Ama serebral palsisi şey, ve eğer bir şehirde birinin eline doğsaydı muhtemelen belki de yürüyemezdi. Şimdi köyde işte davar otlatıyor, işte kendi işini kendi yapıyor, konuşmasını herkes anlıyor çünkü devamlı konuşuyor. Onlar da ona konuşuyorlar falan. Bazen avantajlı olabiliyor ama dezavantajlı olabiliyor. Peki şok geçirdikten sonra işte inkar süreci sizi şeye götürüyor bir süre sonra. Bu benim başıma gelemez. Dur bir dakika deyip doktor dolaşmaya başlıyor aileler. Buna biz alışveriş davranışı deriz. Kimi duysa gidiyor.
Evet, böyle bir deneyimi olan bir insan da benim, tabii ya, hatırlamıyorum ama.
Annen ama.
Annem ve babam.
Bu çok doğal bir şey Hanife. Hatta doktorlar artı alternatif tıp artı hani şeyler.
Onları anlatmayayım da neler neler.
Yo hiç, yani bu çok benim için çok tanıdık şeyler bunlar. Evet. Ve şaşırtıcı değil. Yani işte defesi kuvvetli bir hocadan işte belki de şu anda daha popüler olan biyoenerji ya da bilmem ne, fitoterapi bilmem nesine falan. Ya bunların işte aromaterapiler, şunlar bunlar, tabii bunların çoğu aslında aile için engelin giderilmesine yönelik arayışlar, yani gözleri açılsın.
Evet.
Bir doktor varmış, iyiymiş. Şimdi sen belki de hani hatırlamıyorum ama böyle bir şeyler olmuş deyip annenlere birazcık serzenişte bulunuyor olabilirsin ama
yok,
şöyle bir şey.
Serzenişte bulunmuyorum da hani çok gittik, çok gittik dediler. Hatta bir hikayemi anlatayım. Bir doktor, en son götürdüğü bir doktor annemle babama azarlamış. Yani siz demiş, bu çocuğa en büyük hatayı yapıyorsunuz. Ona tedavisini başladığınız doktor kimse, zaten onu takip
güzel,
eden o doktor ve ona götürmeniz gerekiyor. Siz hani arayış içindesiniz anlıyorum ama çocuğa en büyük işkenceyi şu an siz yapıyorsunuz demiş. Ondan sonra da bizimkiler zaten bir daha her zaman beni takip eden doktora götürmeye devam etmişler.
Çok güzel. Ya tabii azarlama meselesi iyi değil de bence güzel şeyler söylemiş ama şöyle bir durum var Hanife. Bu arada hani dinleyiciler için de bir tavsiye olsun. Sen okudun mu bilmiyorum ama Elçin Tapan'ın Ben Mutlu Bir Dağ'ın Annesiyim kitabı vardır.
Çok da yeni okumadım. Ben de bunu yapabilirim hocam.
Mutlu Bir Dağ, Ben Mutlu Bir Dağ'ın Annesiyim diye yanlış hatırlamıyorsam ya da Mutlu Bir Dağ'ın Annesiyim. Elçin Hanım'ın oğlu çok büyük şimdi. Yani yeni bir kitap değil. Elçin Hanım'ın orada anlattığı bir şey vardır. Şimdi bu tip şeylere hiç inanmayan biri bu arada. Yani o kendi söylüyor. Bir gün bir yerde restoranda oturuyorlar. Delikanlı da 7-8 yaşlarında yanlış hatırlamıyorsam. Birisi geliyor ve eline bir kağıt parçası veriyor. Ve kulağına eğiliyor, diyor ki hiç tanımadığı biri. Bunu diyor işte cuma günü, işte cuma namazı vakti ya da işte sabah namazı vakti. Şimdi tam böyle değil ama buna benzer bir şey. O bir suyun, bir bardak suyun içine at. İşte bilmem kaç saat dursun. Sonra da onu içir gibi bir şey. Elçin Hanım ve sonra gidiyor hemen. Elçin Hanım diyor ki ben bunu yaptım. Aslında böyle şeylere hiç inanmam, hiç benim şeyim değildir ama yaptım. Neden biliyor musun? Şimdi diyelim ki bir doktor duydun, annenler. O doktora dediler ki işte gidip ne yapacaksın, gitsen mi gitmesen mi, işte paramız yok nasıl yapacağız falan filan. Ve gitmemeye karar verdiler ve işler çok iyi gitmedi. Şöyle bir şey oluyor, ben oraya niye gitmedim?
Evet.
Ya gitseydim, ya keşke meselesi kalıyor. Tabii bunun böyle sonu yok, doğru. Ama buradaki esas nokta şu, hani nihai noktası aslında bu bütün bu süreçlerin. Bu arada depresyon, suçluluk, suçlama, başkalarını suçlama, kızgınlık, öfke duyguları, bunlar da var. Bu duygular mesela gelgitlidir. Şok inkarla başlar ama şoka pek dönmez eskisi gibi, ama inkara tekrar döner, bir ara depresyon olur, bir ara kızgınlık olur, sonra tekrar depresyon olur falan. Bu gelgitler olur. Hiçbir zaman da tam böyle hiçbir sıkıntı yok. Yani zaten bir anne işte benim çocuğum görmüyor ama bu çok doğal bir şey. Özellikle de ilk zamanlarda derse ben biraz garipserim. Ama
yok,
hani kabullenmenin kabullenmeye giden şey ya da kabullenmeyi bize gösteren şey şu Hanife. Aktif olarak bir şeyler yapmaya başlaması ailenin ve sonuca giden şeyler yapmaya başlaması. Mesela annenler ikna olmuşlar o doktorun söylediğinden ve düzgün bir şekilde takip eden doktor var. Biz ondan memnunuz. Artık bundan sonra tıbbi takibi ona emanettir. Bak bu kabullenmenin önemli şeylerinden biri. O zamana kadar yaptıklarını yapmak da onlara iyi gelmiş olabilir. Yani ya gitse miydim? Ben şeyleri çok biliyorum ya, çok iyi bir şey değil bu söyleyeceğim ama ev satan, araba satan sırf duyduğu bir doktor için. Bir gün çok kısacık anlatayım bir anekdot. Bir gün bebek grubunda, bu erken müdahale grubunda bir anne dedi ki hocam size bir şey soracağım. Ben dedi o dönem işte bu şey programlar vardı, haber programları işte 2000'lerin başı. Şey böyle nasıl
doktor
söyleyeyim,
doktor getirip tedavi falan ettiriyorlardı.
Yok, onun gibi değil. Akşamları olurdu. Eski Uğur Dündar'ın programları gibi. Sen onlara pek yetişmemişsindir zannetmiyorum.
Yok, hayır.
işte Saadettin Teksoy oldu sonra falan. Şöyle bir program, işte bir yerde bir hacı hoca var ya da işte bir sahte doktor var. Onları yakalıyorlar falan gibi şeyler. O programlardan birinde bir tane birisini söylediler ya da haberlerde söylediler. Şimdi geçmiş zaman, yanlış bir şey söylemeyeyim. Bu kişi sülükle körlük tedavisi yaptığını söylüyor. Anne bana dedi ki hocam ben randevu aldım dedi. İşte göz kenarlarına şu tam da aslında nörolojik olarak çok önemli bir yer. Kafa sinirlerinin geçtiği yere. İşte hemen o kaz ayaklarının biraz şeyine, şakaklara sülük koyuyor. Neymiş efendim, onlar kirli mikrobu, kirli kanı çekiyorlarmış. Sonra gözleri açılıyormuş. Dedi ki hocam biz randevu aldık dedi. Gidelim mi? Benim daha bir şey söylememe şey olmadan, fırsat olmadan Bir tanesi dedi ki, nereden aldın? Hemen bana da versene numarasını dedi. Bir başka anne dedi ki, bir dakika dedi ya, bir sülük mü koyduracaksın çocuğunun gözlerinin kenarına dedi falan. Ben bir durdum. Şimdi benim tipiktir o. Böyle şeylerden hem çok keyif alırdım. Ben çok şey öğrendim orada ailelerden açıkçası. Yani keyif alırdım derken birbirlerine dolansınlar falan anlamında değil. Ben o sırada hani beklemede ne yapacaklar? Çünkü karışsam şey yapsam bir de bir huyum daha vardır ki doğrusu da odur. Ben şunu yap ya da bunu yap demem.
Kesinlikle doğrusu budur.
Yani buna karar verecek olan kimseler anne babalardır. Ben şu olursa şu olur, bu olursa bu olabilir gibi önlerine bildiğim bir şey varsa koyarım, kararı onlar verirler. Çünkü ben gitmeyin, yapmayın dersem ve gitmezse bir süre sonra bana şöyle dönebilir ve haklı döner. Hocam siz bana gitme dediniz, ben gitmedim. Ama birileri gitmiş ve iyi olmuşlar. Yani gitmedim benim içimde kaldı, sizin yüzünüzden gitmedim demese bile bunu hisseder, düşünür. Dolayısıyla hani ailelerin bu noktada, şimdi o anekdotu niye anlattığımı hatırlamaya çalışıyorum bir yandan da. Bu konuşuldu.
Bir çözüm var ama.
Ha, bu konuşuldu. Ha, şeyleri hiç söylemiyorum. Mesela nefesi kuvvetli hoca, işte Antalya'da bal, polen bilmem ne karışımı yapan alternatif tıpçı, işte göz doktorlarının işte iyisi bilmem nesi falan gibi, böyle kendi aralarındaki o konuşmaları söylüyorum. İşte bu alanda uzmanlaşmış göz doktoru, hani tıbbi olanından tıp dışı ya da alternatif olanına kadar benim görevim hiçbir şekilde bunları kritik etmek, şey anlamında eleştirmek, pozitif ya da negatif anlamda değil. Ben dinlerim ve hani söyleyebileceğimi söylerim. Nitekim şöyle yaptım. Dedim ki hocam gidelim mi dedi işte tekrar. Dedim ki ben size gidin ya da gitmeyin diyemem. Bu benim kararım değil. Ben sadece size şunu söyleyebilirim. Benim bildiğim o söylediğiniz noktadan, ben de izlemiştim haberlerde çünkü, kafa sinirleri geçiyor. Yani bizim işte gözler, yüzümüzde yaptığımız mimikler, işte gülmemizden işte kaş kaldırmamıza kadar, işte gülmemizi sağlayan biraz daha aşağıda ama kaş kaldırmamız, işte gözümüzü açmamız, kapamamız falan, o şey göz kapaklarının hareketlerine kadar dedim. Bu kafa sinirleri yapıyor. Şimdi orada hayvanın konulacağı yer kafa sinirlerine zarar verirse çocuğunuzun böyle bir durumu olabilir. İkincisi sülük tedavisi hani kadim bir tedavidir. Hacamat da derler bazen. Yani hacamat her zaman olmayabiliyor ama işte hacamatlı tedavi sülükle de yapılıyor. Kadim bir tedavidir ve batıda da mesela kullanılan alternatif, hatta bazen de tıbbi olarak da şey yapılan, okeylenen bir tedavidir. Ama mesela o insanın getireceği sülüğün ağzındaki parazitlerden benim haberdar olmam lazım. Nasıl bir sülük olacak o? Ya ağzını çünkü ısırdıktan sonra, tabii canım, ısırdıktan sonra kafasını derinin altına sokuyor. Bir de derinin altına sokuyor. Bak, şeyimizdeki, vücudumuzdaki en ince deri göz çevresindeki deri. Gözün hemen altı ve biraz kenarındaki deri. Ben dedim bildiğim bunlar. Yine siz dedim güvendiğiniz bir doktora bir şey sorabilirsiniz. Ama yani kafa sinirlerine zarar verme, sülüğün çocuğunuza bir parazit bulaştırma ihtimali gibi şeyler var. İyi düşünün taşının dedim. Sonra galiba gitmediler. Ama işte o şey de benim için çok çarpıcıdır. Sülük için biz, işte sülük tedavisi için biz şey aldık, randevu aldık der demez oradaki o velinin böyle canhıraş bir şekilde nereden aldınız, hemen bana da versene numarasını demesi benim için çok çarpıcıdır mesela. Çünkü bir umut, anladın mı ya, bir umut, yani bir umutla işte ne bileyim, bu mesela şeye gidiyor bir süre sonra, pazarlık süreci de var bu sürecin içinde. Neyle, kiminle pazarlık? Doktorlarla. Hocam siz bu çocuğun gözlerini açın, ben size işte şunu yapacağım. Allah'la pazarlık. Ya Rabbim sen yavrumun gözlerini aç, ben işte 10 tane inek keseceğim, işte dağıtacağım, şu 40 fakir sevindireceğim gibi. Yani bu da sürecin içerisinde. Ne dedik? Şok, inkar, depresyon, suçluluk, öfke, suçlama.
O anda şeye çok odaklanılıyor galiba hocam. Hani çözümün sadece işte görmüyorsa görmesi, duymuyorsa duyması, yürümüyorsa yürümesiyle ilgilendiriliyor. Hani
Doğru.
çözüm buymuş gibi gözüküyor. Hani
Ama
alternatifleri algılayamıyor insanlar o
tam
anda.
da biliyor musun aslında bak şunu bunu iyi ki söyledin yoksa belki kaçıracaktım. Bu yaşanan süreçteki duyguların hepsi çok doğal Hanife.
Mutlaka
ki. Ve yaşanması gereken şeyler. Yaşanmasa biraz önce dedim ya diyelim ki bir anne bebeği yeni doğmuş işte gözleri oluşmamış 2 aylık. Geldi diyelim ki bana, hocam bunda bir şey yok, gözleri olmayacak. Bundan sonra biz ne yapacağımıza bakalım derse, ha bu arada olabilir de böyle bir şey, bilemem bu kadar olgun bir kişi ama ben önce bir takip etmeyi tercih ederim bu kişiyi. Yani şey mi, inkarın en üst noktasında mı diye bakmak isterim. Bu noktada şunu söylerim ben ailelere hep. Ne yaşıyorsanız, bakın ne yaşıyorsanız, kızgınlık, öfke, kendinizi suçlama, başkasını suçlama, depresyon bunların hepsi çok doğal. Ve sizi bu duygular yaşanarak sizi ileriye taşıyacak. O noktada belki de kabullenme sürecinin daha alt basamaklarında. Çünkü şöyle, şimdi bak biraz önce dedim ya çok çarpıcıdır bu aslında. 20 ne olacak canım? 22 kromozomu varsa birini aldıralım. Bak tamamen şey bir düşünme yani somut bir düşünme. Hiçbir fikri yok bu arada Down sendromu ile ilgili ama çok aklı başında bir insan. Fazlaysa kromozomu aldırırız gitsin. Gözleri görmüyorsa, gözü oluşmamışsa takma göz taktırırız. Çünkü şöyle zannediyor. Şimdi hiç görmeyen birisiyle de görmezlikle muhatap olmayan, bu alanı bilmeyen birisi için şöyle bir durum vardır. Sen bilir misin bilmem, eski bir filmdir o. Kadir İnanır'la Fatma Girik'in bir filmi vardır. Fatma
Kamburu
Girik,
mu diyorsunuz? Kambur,
adı da kötü. Fatma
evet.
Girik işte şeydir, maalesef adı öyle olduğu için söyleyelim. Bir
filmin adı Kambur
anomalisi.
Hocam.
Evet evet biliyorum. Fiziksel anomalisi vardır. Kamburdur. Öyle der herkes, dalga geçer. Çok güzel bir kızdır ama kamburdur. Şeyde Kadir İnanır da kördür. Ve filmin sonunda gözlerini alıp Kadir İnanır'a verir. Böyle bir teknoloji yok. Ama emin ol bak, emin ol Hanife. Keşke bunun çalışmasını yapsak. Ben niye bu kadar eminim? Normalde bir bilim insanı olarak böyle araştırma konusu olmamış ya da araştırmamış bir şeyi bu kadar rahat söylemem ama toplumu iyi tanıyorum. Yani kendi de görme engellerle uzun zamandır çalıştığım için ailemin ve etrafımın düşüncelerini biliyorum. Ve maalesef işte bir ara Seda Sayan'ın programında göz hadi yok mu isteyen göz açtırıyoruz meselesini yaşamış o tarihleri yaşamış birisi olarak söylüyorum. Toplumumuz bu anlamda çok cahil. Biz hala Türk filmlerindeki gibi zannediyoruz görmezliği. Zannediyoruz ki işte ameliyat olur şey yapar. Ha böyle bir çocuğa sahip bir ailenin ilk bu seçenekleri araştırmasını ben çok doğal bulurum. Ama işte burada aslında onların hatası yok. Burada bizim şöyle bir hatamız var. Erken müdahaleyi sistematik olarak sunmadığımız için bu insanlar seçeneklerini, ne olduğunu ve nasıl yönlenmeleri gerektiğinin farkında değiller.
Evet.
Kendileri böyle pupasız yelken gibi, rüzgarda kaybolmuş bir şey gibi, küçük bir tekne gibi, nereye rüzgar çekerse, ne duyarlarsa kürekle oraya gitmeye çalışıyorlar. O yüzden hani onlara çok şey yapmamak, şaşırmamak ve ya nasıl yani hani bir an önce kabul et. Ya ben çok böyle işkembeden kaba tabirle özür dilerim konuşmak derim ona. Kabullenme sürecini tamamlamaları lazım. Ne yapıyorsun sen bu ailelere de uzman olarak? Nasıl bir destek veriyorsun da onları kabullenme sürecinde üst basamaklara çıkaracaksın? Tek başına yapmak bunu çok zor çünkü.
Mutlaka
İster
ki.
Yüksek sosyoekonomik kültürel seviyede olsun, ister düşük sosyoekonomik kültürel seviyede olsun. Ha eşlerin birbirine desteği, aile desteği, maddi güç bazen güzel bir şey ama bazen de sizi daha da yolunuzu kaybetmenize sebep olabiliyor. Maddi gücünüz olmasa çok daha ayrı bir derdiniz oluyor falan. Yani o kabullenme sürecini nasıl anlıyoruz? Mesela artık aktif iş yapma bu konuda. Çocukla birlikte mesela doktordan doktora gezeceğine, okul için uzmanlarla konuşma, işte ne bileyim onunla parkta vakit geçirme. Çok artık eskisi gibi değil ama benim şöyle velilerim oldu ki hani çok aklı başına çok iyi insanlardı bunlar. Birisine bir doktor söylemiş, bu çocuk demiş kör, bunlar çok zeki olur. sen de benim kadar şu anda bu duyduklarından rahatsız olmasın biliyorum. Bunlar çok zekidir. Hiçbir şeyi unutmazlar. Sen demiş buna gece gündüz kulaklığı tak, hiç çıkarma. Ki şöyle de, böyle de dememiş olabilir. Anne de böyle anlamış olabilir. Ama annenin böyle anlamasına sebep olmaması gerekirdi. Bu çocuk gece, hani hiç böyle şey yapma, sakın bunu boş bırakma. Devamlı buna bir şeyler dinlet. Çocuk bana geldiğinde bir de evden de çıkarmamış. Çünkü kendi de depresyonu kadının bariz. Çocuk kulağında kulaklıklar, devamlı müzik, devamlı radyo. Bana geldiği zaman yani en ağır otizmliden daha ağır otizmli gibiydi. Ama biz böyle bir noktada mesela 8 yaşında, 9 yaşında böyle bir çocuğa ben otizmli demem. Otizmli değil de diyemem. Ha ben tanı koymam tabii ama ben buna bakmak durumundayım. Çünkü böyle bir yaşantısı varsa ve görme engelli bir çocuksa mutlaka ve mutlaka bunu incelemem lazım. İşte bu çocuk ama mesela bebeklikten itibaren takip ettiğim bir çocuk olsaydı zaten böyle bir şey olmazdı. Yani ona kulaklıkla devamlı ben evde oturtturmazdık biz erken müdahaleciler olarak. Eğer böyle bir hale gelecekse de yani hiç kimseyle hiç kimseye dokundurmayan, dokunsal olarak aşırı hassas, sadece sallanan, ileri geri başını sallayan ve işte ekolojik konuşan ya da hiç konuşmayan ama sadece sesler çıkaran bir çocuk olabilirdi yine erken zamandan takip etmemize rağmen. O zaman engelinin ağırlığından derdik ama evet, bizim mutlaka vereceğimiz bir katkı olurdu. En azından annenin babanın başını yukarı kaldırırdık. Etrafı daha rahat görmelerine sebep olabilirdik. Yani şey de bu. Yani özel gereksinim çocukların ailelerinin yaşadıkları da bunlar. Tam hemen hemen her şeyi zannediyorum ki konuştuk.
Evet, 3 aşağı 5 yukarı konuştuk hocam. Sadece birkaç bir şey sormak istiyorum. Tabii. O durumlara çok değinmedik. Ve benim aslında çok da merak ettiğim bir durum. Anne ve babalar tırnak içinde zaten bir travma yaşıyorlar bu dönemlerde. Hı hı. Tam böyle atlattık derken ya da işte bu durumları kabullendik derken bu sefer çocukların ergenlik dönemi başlıyor. Bu sefer çocuk kendi içinde bir travmaya giriyor. Bu ikisinin karşılaşması, meçi nasıl oluyor? Bununla ilgili deneyimleriniz var mı hocam?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere hani çok önemli bir dönemi söylüyorsun, ergenlik. Benim bir gelişim psikoloğu olarak en az bilgimin ve deneyimimin olduğu ama şu anda içten direkt ilk elden deneyimlediğim oğlumdan kaynaklı bir şey.
Anne ama olarak çok deneyimliyim.
Tabii tabii, yani deneyimli değilim. Deneyim kazanıyorum şu anda. Zor yaşıyorum. Ama şunu da konuşalım istersen çok kısacık. Şimdi ergenliğe tabii atlamadan önce okul var. Yani çocuğun eğitimi var. Tıbbi olarak takip edilecek ama şimdi 3 yaşından itibaren kurum yaşı. Hadi canım 4 olsun, en azından 5 olsun. Yani okuldan hemen önceki bir sene çocukların mutlaka, bütün çocukların okul öncesi eğitiminden, aileler de istiyorsa, şartlar da uygunsa, ki hani şimdi yeni daha güncel düzenlemelerini yapıyorum, bir politika notu yazıyorum okul öncesi eğitiminin zorunlu olmasıyla ilgili. Hı hı. Şöyle tartışmalar da yaptım orada. Yani şimdi ben okul öncesi eğitimi almadım. Bunun zorluklarını ya da şeyini yaşıyor muyum? Ben yaşamadığımı düşünüyorum çünkü ben çok serbest ama çok güvenli bir ortamda deli gibi sosyalleşerek oyunlar oynadım.
Burada bir ekleme yapabilir miyim hocam? Sizi de bölmek istemem ama ben de almadım. Hatta benim bizim jenerasyon ve bir önceki özel gereksinime sahip olan insanlar biraz da böyle eğitim hayatına bazı durumlardan dolayı geç başlamak zorunda kalıyorlardı.
Doğru.
Ama ben mesela ana sınıfının, okul öncesi eğitiminin bir eksikliğini yaşamadım. Çünkü dediğiniz gibi çok böyle kalabalık bir ailede büyüdüm. Etrafımda sadece 6-7 tane kuzenim vardı. Hani yaşlarımız çok yakındı. Hiç onun eksikliğini yaşamadım. Ama dediğiniz gibi birebir sadece bir anne babayla yaşayan bir çocuk için çok çok önemli. Bir ve de, sözü tekrardan size veriyorum hocam.
Bir de günümüz şartlarında şimdi bizde sokakta oynamak, şimdi ben tabii benim yaşım 45. Günümüz şartlarında artık küçük yerlerde dahi, benim yaşadığım kasabada dahi insanlar çocuklarını sokağa bırakmaktan çekiniyorlar. Güvenlik sebebiyle, şu sebebiyle, bu sebebiyle. Dolayısıyla erken çocukluk eğitimi, ya ben bir okul öncesi olarak da tabii bunu şey gibi söylemeyeyim, olmasına gerek yok gibi söylemek istemem. Çok önemli. Çocuk sosyalleşmesi için ve bir takım akademik öncesi ve bir takım basit akademik becerileri edinmesi için de, okuma yazma değil ama işte sözcük dağarcığının gelişmesi, arkadaşlarıyla sosyalleşmesi, kurallar, işte yavaş yavaş ilkokul öğretmenini yumuşak bir geçişle, İlkokul öğretmeni ve sonrasında gelecek öğretmenler için bir okul öncesi öğretmeniyle deneyim kazanması falan gibi. O anlamda ben mesela özellikle şehirde ya da bana soranlara işte ne zaman başlayalım? Şartlara baktığım zaman çocuk evde annesiyle artık böyle vıcık vıcık bir hale gelmişse diyorum ki vermende fayda var, yani ver. İşte parası pulu, devletliler var, şu var, devlet okulları var, şu var, bu var. Hoş pandemi de ayrı bir şey oluşturdu ama bilemiyoruz, evet, önümüzü göremiyoruz, o da ayrı bir şey. Her neyse, okul mesela, okulla ilgili şöyle bir durumumuz var. Okul hakkı, yani eğitim hakkı ile ilgili sıkıntılarımız var çocukların. Bu ilginçtir. Tek engelli, mesela görme engelliler biliyorsun kaynaştırmada en başarılı olan kimseler. Şeyden kaynaklı, yani tek engellilerse tabii bu arada. Yani başka engellere sahiplerse o zaman çok daha sıkıntılı olabiliyor. Hatta görme engelliler okulları bile almayabiliyor onları, istemeyebiliyor. Evet. Biliyorsun, konuşmuştuk bunu.
Evet.
Konuşmayla ilgili bir sorun olmadığı için bilişsel olarak biraz geriden gelseler bile çok çabuk toparlayabilecekleri için onları kabul eden bir ortamda. Bu çocukların bile sadece ve sadece şu ön yargılarla ve negatif düşüncelerle alınmadığını görüyorsun. Ay ya düşerse?
Alınmayan yani, bir öğrenci de benim hocam.
Sensin değil mi? Ay evet, bu çocuk düşer. Neden? Kör. Başka çocuk düşmüyor yani, değil mi? Şimdi kör olduğu için düşecek. Yani tabii bu tamamen bilgisizlikle ilgili bir şey. Yani bir okul müdürü ya da öğretmenler böyle bir deneyimleri yoksa ve görmezliğin ne demek olduğunu bilmiyorlarsa ve bu kimselerin kapasitelerinin farkında değillerse o zaman kendi açısından bakıyor. Diyor ki mesela, şöyle diyor tamamen, ben şimdi görmesem düşerim. Ben şimdi görmesem okulda kaç yıldır çalışıyorum, yürüyemem. Ama kardeşim sen gören birisin, sen yürüyemezsin ama benim başıma gelmedi, birisi anlatmıştı bunu, Lokman Ayva'yı bilirsin.
Evet.
Bir gün işte bir binaya girmişler, Lokman Bey ve derneğindeki, Beyaz Ay Derneği'ndeki, Türkiye Beyaz Ay Derneği'ndeki arkadaşlar bir toplantıya gitmişler. Lokman Bey tabii gören rehber, birisinin kolundan yürüyor, konuşuyor, işte bastonu bırakmış şeyin içinde. Binanın içinde. Sonra asansör de yokmuş galiba. İnerlerken otomatik kapanmış ışık. Ve birkaç tane gören kimse var ve bir Lokman Bey var. Demiş, durmuşlar. Lokman Bey demiş ki ne oldu? Demişler ki elektrikler kapandı. Yani şu anda göremiyoruz hiçbir yeri ve şeyi açamıyoruz. O da demiş ki düşün bakayım arkama. Tutmuş onları. Yani onlar onun arkasına geçmişler, böyle tutmuşlar. Onları aşağı indirmiş. Yani bu çok tatlı bir anekdottur mesela. Yani sen gören kişi olarak görmeyen bir kişinin yaşamını tahmin edemezsin, onun adına karar veremezsin. Senin yapacağın şey şudur: anayasal olarak ve MEB'in ve milli eğitimin ve işte kanunların uluslararası ve ulusal altında imzan bulunan sözleşmelerin gereği olarak sen bütün çocuklara eğitim hakkını vermek zorundasın. Biz eğitim hakkımızla ilgili tüm özel gereksinimli çocuklar ve aileleri adına söylüyorum bunu ki hani onlardan biri değilim ama onların bir hizmetkarı olarak eğitim hakkımızla ilgili sorunlarımız var. Hala var.
Evet.
Bunu inşallah aşacağız. Kağıt üstünde çok iyi. Düzenlemeler çok çok iyi. Ama uygulamada sorun var. Şimdi diyelim ki hani şöyle yapalım. Okula da başladı. Görme engelliler okuluna gitti ya da şeye gitti, kaynaştırmaya gitti. Ki bunun adı da değişti artık. Onu da başka bir gün belki konuşmamız iyi olabilir seninle. Dahil edici eğitime gitti. Kayıtsız şartsız şeyin olduğu. Ve ergenlik söz konusu oldu. Ergenlik söz konusu. Orada ne var? Şimdi ergenlikle özel gereksinim üzerinden bir bağdaştırarak bir şey söylemek yerine ben şunu söyleyeyim. Ergenlik, sen de meslektaşı mısın, iyi biliyorsun. Çok acayip bir dönem. Freud der ki ergenlik için, aslında ergenlikten bir önceki dönem için söyler. Fırtına öncesi sessizlik.
Evet.
Fırtına öncesi sessizlik, yani fırtına burası. Neden böyle? Çünkü hormonlar ayakta. Yani o birdenbire, yani şimdi çocuk büyüyor. Zaten hani bir önceki şeyde, ergenlikten hemen önceki şeyde, hem bedensel olarak hem duygusal olarak işte böyle belirli şeyler var. Kızlar erkekler birbirine benzer. Ergenliğin hemen öncesinde kızlar bir tık böyle büyük olurlar, biraz daha hızlı uzarlar, gelişirler. Ergenlikten sonra o yavaş yavaş değil, hızlı bir şekilde kapanır. İşte kızlar kızlarla, erkekler erkeklerle oynamayı tercih ederler ve hatta birbirlerinden çok ciddi nefret ederler, samimiyetle. Yani kız çocukları erkek çocuklarından samimiyetle nefret eder, erkek çocukları kız çocuklarından. İşte ilgileri, alakaları falan, ama ergenlikle birlikte o hormonların oluşturduğu sosyal, duygusal, fiziksel ve biyolojik o değişiklikler ergeni gerçekten çok zorluyor. Yani biz ergenlere kızıyoruz ama ergenler çok zorlu şeyler yaşıyorlar. Bununla baş etmek bilişsel olarak da, mesela hani Piaget'de bunun soyut döneme geçiş dönemi olarak, soyut düşünmeye geçiş dönemi, evet, olarak söyler. Burada çocuk aslında daha önce çok da kafasına takılmayan, fark etmediği şeyleri fark etmeye başlıyor. Mesela ne bileyim, ozon tabakasının delinmesini dert etmeye başlıyor. İşte kendisine şimdiye kadar gösterilmiş, öğretilmiş ama çok da üzerinde düşünmediği, ki bizim sistemimiz bir şeyin üzerinde düşünmeye yönelik değil, hala da öyle. Şunun üzerine düşünelim gibi bir sistem değil maalesef bizimki. Mesela işte ne bileyim, dindar bir ailede büyüyor ama hiç Allah'ın varlığı üzerine düşünmemiş. Çünkü soyut bir şey. Bununla ilgili böyle bir kafası karışıyor. İşte daha soyut şeyler, sevgiyle ilgili karşı cinse bir şey hissetmeye başlıyor. Onu çok garipsiyor, anlamıyor falan. Vücudu değişiyor. İşte kızlarda yağlanma, erkeklerde kaslanma artıyor. Bir böyle bir o elinin kolunun uzunluğuna da bir şey yapamıyor. Sakar olur mesela ergenler. Hele de çok hızlı büyürlerse. Akranlar ailenin önüne geçiyor. Ve bu çok normal. Ailelere bunu anlatamıyoruz. Ben bunu ailelere söylüyorum ama kendim bile zorluğunu çekiyorum. Neden bizi bu kadar bıraktı? Ya şey olarak biliyorum, kitabi olarak biliyorum ama çok zor bir şey. Kolay değil. Yani biliyorum ki dönecek ama şimdilik arkadaş, mesela arkadaş diyor ki şöyleymiş diyor. Dünyada inandıramıyorsun. Yani arkadaşın ne diyorsa o, ve bu çok doğal bir şey. Ergenliğe çok şeye girmemek lazım o noktada. Evet. Tartışmaya. Başka aileyle bir uzaklaşma varmış gibi gözüküyor. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ve bunların hepsinin farkındaysan özel gereksinimlik dışında söylüyorum. Onu da bağlarım.
Ama zaten dahil.
Aynen yani. Öyle. Aynen öyle. Ama yani genel olarak söylüyorum. Öyle söyleyeyim. Erken çocukluktaki ve ergenlikten önceki dönemdeki hizmetlerin kalitesi, ya da şey pardon, ilişkinin kalitesi anne babalarla, ilişkinin kalitesi bütün şeyi etkiliyor. Nedir onun adı? Bütün ergenlikte yaşananları etkiliyor. Yani evet. Siz eğer çocukla iyi bir ilişkiniz yoksa, ona onunla iyi bir bağlanma ilişkiniz, ebeveyn ilişkiniz yoksa, daha sonraki zamanda şey yapamıyorsunuz. Yani o kopuş, şöyle söyleyeyim, ergenlik bir kopuştur. O kopuşun sağlıklılığı, bu normal bir kopuştur. Ergen biraz kopar. Eğer öncesinde yaptığınız şeyler, ektiğiniz şeyler iyiyse, o kopuş kötü bir kopuş değildir. Çocuk geri gelir ve hı-hı, iyi bir yetişkin olarak geri gelir. Güzel bir şey yetişkin yaşamına adım atmak üzere geri gelir. Ama erken çocuklukta da işler kötü gittiyse, ilişkiniz kötüyse kopup gidebilir sizden. Yani öyle bir problem var. Peki özel gereksinimli çocukların ergenlikleriyle ilgili spesifik söyleyebileceğim ne biliyor musun? Yani burada da rahatlıkla konuşabileceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela ergenliğe girdikleri zaman mesela işte erkek çocuklarında özellikle bir ereksiyon durumu olabiliyor falan. Kız çocuklarında bir böyle kızgınlık falan olabiliyor. Bilişsel şeyleri çok böyle geriyse, yani zihinsel olarak şeylerse, nedir onun adı? Ağır bir durumdalarsa, bu durumda mesela ulu orta mastürbasyon yapabiliyorlar falan ve aileler bunlardan çok muzdarip. Yani bu konuyu mesela 5-6 bölüm şeklinde konuşabilirsin. Ben bu alanın uzmanı değilim ama ergenlikle birlikte o küçücük, hani biricik kucakladıkları, ettikleri çocuk artık vücudu bir yetişkin vücuduna doğru gidiyor. Hisleri de öyle ama bu hisleri bilişsel durumu el vermediği için şey yapamıyor. Kontrol edemiyor. Aileler de bunu kötü bir şeymiş gibi algılayabiliyorlar. Halbuki çok doğal. Ya da şöyle şeyler oluyor. Bak, o daha acı. Ben çok rastladım buna ve öğretmen adaylarına en çok bunu söylüyorum. Mesela çocuk 16 yaşında, 17 yaşında görmüyor. Zihinsel engelli. İşte tekerlekli sandalyede, serebral palsili. Hatta başka engelleri de olmasın, çok fark etmez. Bir bakıyorum öğretmen sarılıyor. Yanına tekerlekli sandalyesine yarı bacağı kucağında çocuğun, yarı bacağı işte oturmuş. Sarılıyor böyle, tam sarılıyor. Yani işte öpüyor yanaklarından falan. Ay canım diyor mesela. Ben de diyorum ki öğretmenim, o bir delikanlı. Sen ona öyle sarılamazsın. Ama hocam o küçük daha, onun zihinsel yaşı 3 diyor mesela. Acayip sinirleniyorum. Yani ben de diyorum ki hatta şöyle bir şey dedim derste. Dedim ki ergenliğe girmiş çocuklarınıza bunu da öğreteceksiniz. Yani siz hatırlar mısın bilmiyorum. Ben orada rehber öğretmenken Türkan Sabancı'da.
Evet.
Küçük çocuklar gelip bacaklarıma sarılırlardı. Bir kere düştük bile. Öğretmenim, öğretmenim diye. Ama artık büyüdükleri zaman ya el sıkışır ya da omuzlarına dokunurdum ben. Çok birbirimize yaklaşmamız lazım. Kız ya da erkek fark etmez. Çünkü esas sosyal ortamlarda durum bu. Ay nasılsa işte o görme engelli ya da işte zihinsel olarak geriden geliyor deyip ben sarılırsam, öğretmenlere aynen şöyle söyledim birkaç derste. Eğer böyle işte 17 yaşında ama o benim işte küçük öğrencim, bilişsel şeyi de raporunda 3. Valla sarıl istersen, sonra karşılaşacağın manzarayla ilgili çıldırma, delirme, yani şaşırma buna.
Bununla ilgili güzel bir konuşmaya denk gelmiştim hocam. Bir tekerlekli sandalye, omurilik felçlisi bir beyefendiye işte böyle yolda geçerken bir tanesi ay canım falan deyip böyle yanağından makas almış bir hanımefendi. Ve bunu bize bir beyefendi aradan yıllar geçtikten sonra anlatıyordu bir seminerde. O zannediyor ki diyor, ben çok masumum zannediyor. Hani ben her şeyden elimi ayağımı çektim zannediyor diyor. Öyle değil aslında diyor. Hani bu gerçekten öyle. Onun için aslında hani o işte daha zihin yaşı 3, çok farklı şeyler. Benim zihin yaşımın kaç olduğu, engelimin ne olduğu hiç önemli değil.
Ben bir biyolojik olarak ben şöyle söylüyorum mesela. Bazen şeyler geliyor, işte bazı görevler veriyorum ders kapsamında. Bir öğrenciyle diyorum şunu çalışın, işte bir materyal oluşturun. Bir bakıyorum şöyle bir rapor geliyor. Öğrencim 27 yaşında. İşte bu çocukla şunu yaptık. Bunu bana yazan öğrenci de bu arada özel eğitim öğrencisi, 21 yaşında. Benim öğrencim diyor 27 yaşında. Diyorum ki sen 27 yaşında birisiyle nerede çalıştın? İşte rehabilitasyon merkezinde hocam. Sen dedim diyorum bu kişiye, bu hanımefendiye, bu beyefendiye, bu genç hanıma, bu bir genç beye, delikanlıya öğrenci diyemezsin. Bu bir delikanlı, bu bir genç hanım. Kelebek boyatmış, bilmem ne yapmış. Ama hocam işte biz onun raporunda şöyle yazıyor. Bak, sen özel eğitim öğretmeni olacaksın. Biyolojik olarak da, fiziksel olarak da aslında duygusal olarak da tamam bilişsel şeyi bunu desteklemiyor ama bir yetişkin bu kişi. Böyle olduğu zaman sen aslında onun kişilik haklarına da aykırı davranmış oluyorsun. Onu hor görmüş de oluyorsun. Bunu bilerek yapmıyorsun belki ama sen böyle düşünüyorsan anne babayı nasıl şey yapacaksın? Bu konu yani ben şimdi uzmanı olmadığım için çok fazla bir şey söylemek istemem ama bu konu çok sıkıntılı bir konu.
Kesinlikle.
Ve aileler bu konudan çok muzdarip. Öğretmenler bu konuda gerçekten cahiller, sıkıntılılar ve öğrenmek isteyen de çok. Yani hocam
ben şunu da
çok
ekleyeyim ve
şeyiz.
Toparlayalım istiyorsanız hocam. Son şunu ekleyerek hani müzdarip, bundan hepimiz müzdaribiz. Şöyle bir durum var. Hani gerçekten bizler hani bunu genelleme yaparak konuşacağım. Özel gereksinimli insana, yani biz engelliler içinde biz ne yazık ki ayrıştırmayı sevmem ama diğer insanlar tarafından kadın ya da erkek olarak da görülmüyoruz. Hani bu da çok aslında. Herkes için demeyeyim, bir kesim insan için. Ben bir kadın değilim ya da işte bir görme engelli erkek aslında bir erkek değil onun gözünde. Böyle bir başka bir varlık gibi koyuyoruz o tarafa.
Bu söylediğin oldukça iddialı ama senin kendi deneyimlerinden de kaynaklı. Benim de altına imza atabileceğim bir şey. Belki de bu konuda çalışma yapılmalı. Bilmiyorum, yüksek lisans tezini bunun üzerine yapabilirsin Hanifeciğim, eğer arzu edersen. Şunu söyleyebilirim ama yani yetişkinler için de bakılmalı ama ben şunu çok görüyorum ve çok farkındayım. Görme engelli bir çocukla okula gittiğimizde çocuğu yazdırmak için bu konuyu bilmeyen idareci öğretmen ya da kişilerin algıladıkları şey bir çocuk değil, aynı senin söylediğin gibi çocuk değil, görmeyen, yani onun tek bir özelliğine odaklanıyor. Halbuki ben bir çocuğum, öncelikle çocuğum. Görmemek benim bir özelliğim ve bu özellik gereği de benim eğitimimde, benimle yaptığın çalışmalarda bir takım uyarlamalara ihtiyacım var, bu kadar. Ve öğretmen olarak, idareci olarak bu senin görevin kardeşim. Kör birisi mesela şeye çok şaşırıyorlar. Ben bunu özellikle söylerim. Ne bileyim, biliyorsun Fatma öğretmeni, işte Şengül öğretmeni. Hı hı. İkisi de iki çocuk sahibi. Bayağı da hani değme ev kadınlarına taş çıkartan kimseler, temizlikleriyle, yemekleriyle falan filan. Hı hı. Çok afallıyor insanlar. Niye afallıyor? Çünkü diyor ki mesela görmeyen biri, biraz önce konuştuğumuz gibi görmüyor ya nasıl doğmuş? Ya görmüyor ya nasıl yemek yiyor? Görmüyor ya nasıl işte evlenmiş? Yani bir hanım bu. Hoş da bir hanım. Becerikli de bir hanım. Mesleği de olan bir hanım, iyi de çocuk yetiştiren bir hanım, aynı zamanda görmüyor.
Evet, yani böyle olması gerekiyor.
Böyle olması gerekiyor. Bunun için çalışmalar, işte bizim hak savunuculuğumuz, belki bu konuştuklarımızı platformlarda paylaşmamız, bir de en önemlisi ne biliyor musun? Birlikte yaşamak. Ama gerçek
mutlaka
anlamda. Yani şimdi bak, ben ordinarius profesör olaydım ama bu işlere girmeseydim, Türkan Sabancı'nın bir parçası olmasaydım, sizinle hemhal olmasaydım, muhtemelen ben de ay işte körler yazık, işte ne bileyim bir şey mi versek körler okuluna, fitre mi versek, zekat mı versek, hani bilmiyorum, Allah korumuş, böyle olabilirdim belki de. Bu
İyi ki de
cehalet.
Bilmeydiniz hocam.
Çok şükür, o kadar mutluyum ki, yani ben şanslıyım. Bu bir cehalet. Kötü bir şey de değil ama böyle olması, yani bunu kabul ederek, ben seninle yaptığımız programda anlatmış mıydım? Çok kısacık söyleyeyim, sonra da istersen toparlayalım. Hı hı. Bir şey sınavında, üniversite sınavında görevliyim. Bina sorumlusunun yardımcısıyım.
Bunu anlatmamıştınız.
Anlatmadım mı? Hoca da doçent ve eğitimci. Eğitimcisi değil, coğrafyacı mıydı neydi, öyle bir şey. Birlikte görev yapıyoruz. İşte sınav gözetmenlerini yönlendirdik, gittiler. Biz binanın başındayız. Esas sorumlu biziz. ÖSYM'nin sınavı. Konuşuyoruz falan. Böyle konu açıldı. Siz necisiniz falan. Ben de söyledim. Dedi ki, şöyle bir şey söyledi konuşmanın devamında. Eğitim fakültesinde doçent bu insan. Hı hı. Öğretmen yetiştiriyor yani. Kaynaştırma garabeti dedi. Böyle bir şey söyledi. Şimdi ben önce şöyle oldum. Yani zihnim çok hızlı çalıştı. Dedim ki hoca şöyle diyor herhalde. Hani kaynaştırmayı bir türlü beceremiyoruz. Bu iş böyle bir şey haline geldi
Çok
falan.
İyi niyetli
İnşallah
düşünmüşsünüz.
dedim. İnşallah anladım aslında da. İnşallah dedim. Budur falan. Sonra dedim ki hocam ne demek istediniz? Ya dedi hocam dedi. Şimdi geçmiş zaman tam bu cümleler olmayabilir ama bu minvaldeydi. Ya dedi şimdi dedi özel gereksinimi engelli çocuklar dedi. Belki de özürlüğü kullanmıştır hatırlamıyorum. Özürlü deseydi hatırlardım. Engelli çocuklar dedi. Şeyin işte sınıfa geldikleri zaman dedi. Diğer çocukları tabii biraz dedi geriye çekiyorlar falan dedi. Benim artık tansiyonum ne oldu bilmiyorum. Sonra ben ağzımı açtığımı hatırlıyorum. Ne dedim bilmiyorum ama ben sustuğum zaman susmuştu. Yani ya tabii ben terbiyesiz bir şey söylemem ya da bağırıp çağırmam ama ben durduğumda adamın bana garip garip baktığını ve başka hiçbir şey söylemediğini hatırlıyorum. Çünkü o kadar canım sıkıldı ki. Yani neden canım sıkıldı? Öğretmen yetiştiren biri olmasaydı. Bak maliyeci olsa işte ne bileyim hukukçu olsa bunlar kötü anlamında söylemiyorum. Hani alan dışı birileri olsa derim ki yani hoca bilmiyor. Ya pedagojik formasyon diye bir şey var hocam. Yani tamam coğrafya, tarih başka alanlar ama bu ülkenin bir doçenti, bu ülkenin bir profesörü, bu ülkenin bir akademisyeni olarak böyle bir lüksün yok senin kardeşim. Bu nazist bakış açısı, kafatası avcılığı diyorum ben. Ha belki hoca bilmiyordu. Biraz işte ben titre olarak ondan düşüktüm falan. O da hani bir doçent mi yapmak istedim bilmiyorum ama benim deneyimim tabii onun kat be kat hani üzerinde bir deneyim. Yani belki de bir şeyler almıştır söylediğimden. Ama ben de onun gibi olabilirdim işte. Yani o yüzden çok kızmıyorum. Sadece eğitimci olmasını biraz şey yaptım. Yani üzüldüm ona. Biz şey yapacağız. Durmadan, bıkmadan, kızmadan sakince anlatacağız, göstereceğiz. Bir yerlere geleceğiz. İşte senin RAM'da bir hoca olarak çalışman ve İşte belki yüksek lisans yapıp daha ileriye gitmenin görmemenle bir alakası olmadığını, senin kapasitenin yüksek olduğunu göstereceğiz insanlara. Yani sen görseydin de muhtemelen böyle olacaktı. Mutlaka. Görmemek sana bir takım pozitif şeyler de katmış olabilir. Bir takım güçlüklerdeki daha fazla olduğunu düşünüyorum. Güçlükler de oluşturmuştur. Diğer arkadaşlarına göre notlarda, şunlarda, bunlarda daha çok zorluk yaşadın. Anlatmıştın ya bir yayında hocanın işte kabul etmemesi falan gibi
evet.
Şeyleri. Yani kızmayacağız, darılmayacağız. Sakince, bilgiyle, düzgün bir üslupla bu insanlara göstereceğiz. Ve çok uzattım şeye döneyim hemen. Benim oğlum, büyük oğlum. Türkan Sabancı'nın lojmanında büyüdü. Bütün arkadaşları görme engelliydi. Bunu anlatmıştım yayında galiba.
Evet.
Çok görme engelli arkadaşı vardı. Hiçbir şekilde engelliliği garipsemez, engelliliği fark etmezdi. İşte buna
çünkü
ihtiyacı
içte vardı. Büyüdü ve iç içe büyüdü. Az evvel sizin dediğiniz gibi hani gerçekten bir arada yaşamalı.
Toplumda bir arada yaşadığımız anda kardeşim öyleydi, böyleydi, şöyleydi ama bizim kültürümüz biraz da şöyle. Çok güzel bir kültürüz, çok güzel hasletlerimiz var ama şeyi çok yani bir de insan olarak da başka toplumlarda öyle aslında. Farklılığı çok çabuk şey yapıp çok çabuk kategorize ediyoruz. Hı hı. Alıp. Yani işte mesela çok rahat şunu söyleyebiliyor birisi. Ben şimdi kendi memleketimi söyleyeyim. Kimse darılmasın. Öyle düşündüğümden değil. Ne bileyim diyor ki mesela bir olay yaşıyor birisiyle. Benimle bir olay yaşıyor. Kötü görüyor beni. Diyor ki ya bu ordudan adam çıkmaz zaten diyor mesela. Yani hemen kategorize ediyor. Halbuki ben ordudaki tek kötü insan da olabilirim. Yani niye? Belki de çok iyi insanlar var ki öyle. Yani her memleketin iyisi kötüsü var. İşte biraz önce söyledim ya. Şimdi görme engelli birisi karşıma geldi. Ay görmüyor ya Allah ona öyle bir şey vermiş. O dünyanın en iyi insanıdır. Yo belki de dolandırıcı. Görenlerin arasında nasıl hırsız, affedersin namussuz, kötü, terörist varsa görmeyenlerin arasında da olabilir.
Kesinlikle. Geçenlerde bir yazı okudum ve o kadar hak verdim ki. Şimdi hocam biz görme engelli olduğumuz anlaşıldığı an bu X-ray'den geçtiğimiz aranmıyoruz. Yani mesela ben belki bomba var bende ya. Değil mi? Taktım bir yerime bombayı, giriyorum
içeri. Çünkü içeriye. Sen yapamazsın.
Beni niye aramıyorsun sen?
Ya, çünkü yapmazsın. Neden? İşte. Ya şey bu biliyor musun? Çok acı ama engellilik tarihini işlemişsindir, hatırlıyorsundur. Orta çağda iki tane bakış açısının olduğunu biliyoruz. Ya bunlar günahkar şey ve işte atılsın, öldürülsün falan. Evet. Özel gereksinim kimseler. Ya da Tanrı'nın kutsal çocukları, kilisenin korunmasına alınıyor falan. Yani bu ama çok çok arkaik, çok geride kaldı. Bizim aklı başında kendi kültürümüzün de köklerine dönerek ne olursan ol gel kültürüyüz biz. Yani bir Mevlana kültürü var bizde. Biz çok güzel hasletleri olan biriyiz. Kolay kolay hastamızı bırakmayız. Yani ne bileyim mesela özel gereksinim çocukları terk etme noktasında böyle bir araştırma var mı bilmiyorum ama benim gözlemim yani 20 senelik gözlemim, ben çok çok az gördüm. Belki bir anne gördüm, belki iki anne gördüm. Vefat edenleri gördüm ama çocuğunu bırakıp giden anneye çok az rastladım ya. Ama evet. Mesela başka kültürlerde bu daha farklı olabilir. Bu kadar iyi bir kültüre sahipken, bu kadar iyi hasletlere sahipken, bu kadar böyle cıvık cıvık ve kabul edilmez ve tehlikeli şeyler yaşamamız birlikte olmamamızdan kaynaklı. Benim çocuğum ister tek engelli olsun, ister çok engelli olsun, ister çok ağır olsun, ister çok hafif olsun, ister bir miktar egzantrik olsun. Benim mahallemdeki okula gidebilmeli kardeşim. Kesinlikle. Şu var, bu var, o var. Bunları konuşuruz. Bunlar bakılır, bunlar ayarlanır. Sen bana hakkımı ver. Yani bana deme, senin çocuğun buraya gelemez deme. Gerisi hallolur. Bana bunu verme deme öğretmenim. Ben bu çocuk, ya bu çocukların okulları var. Orada özel şeyler var. Özel öğretmenler ve şeyler var. Aletler var. Orada olsunlar. Değil mi?
Yani ya şey mesela 8 yıl Körler Okulu'nda okumuş bir insan olarak hani bu büyüteçler ve kabartma malzemeler dışında ekstra başka bir malzeme hatırlamıyorum. Hani şimdi diğer okullarla kıyasladığımda hani basite kaçıran insanların hani nasıl olsa işte bir yerde bir görme engelliler okulu var ya da bir yerde bir işitme engelliler okulu var. Ben bunu almayayım oraya zaten de giderler diyerek yönlendirilme yapılması çok dediğiniz gibi bilinçsizlik.
Yani tek ve biricik işi kötü yapmak gibi. Bak evet. Ben hep şunu söylerim. Daha geçenlerde de bir aileye öyle söyledim. Görme engelliler okuluna verelim mi çocuğumuz dediler. Dedim ki bakın o okul sizin okulunuz. Orası istediğiniz zaman kapasitesi açık gidersiniz. Devletin sunduğu bir şey. Görmeyen çocuklar var orada. Ama diğer okullar da sizin okulunuz olmalı. Yani o okul da kalsın. Ben mesela bir yere kapatılacaktı. Ben çok yanlısı olmadım. Yani mutlaka illa oraya gitsinler diye olmamalı o okul. Ama mutlaka var olmalı. Çünkü hani siz de konuşuyorsunuz ya canlı yayınlarda. İşte orada geçirdiğiniz şeyleri falan filan. Yani orada gerçekten kendi gibi, yani insan kendi gibi olduğu, kendini iyi hissettiği insanların yanında iyidir, mutludur. Sevdiği arkadaşının yanında mutludur. Stresli ortamda, kabul görmediği ortamda, ötelendiği ortamda durmak istemez. Mutlaka. Bu çok doğal bir şey.
Siz bir hikaye anlatmışsınız ya, hani siz bizim adımıza karar verme hakkını aynen, nereden buluyorsunuz diye aynen. Bir hikaye anlatmışsınız. Tamamıyla onunla alakalı. İki mecbur tarafta olmalı. Evet. Oraya. Ben ne oraya mecbur olmalıyım ne kaynaştırmaya mecbur olmalıyım. Benim için iyi olan neyse ona gitmeliyim. Bunu aynen. Seçme hakkım olmalı benim.
Senin de seçme hakkın olmalı, ailenin de birlikte evet. Seçme hakkınız olmalı. Problem çıkarsa işte dahil etme bu, biliyor musun? Kapsayıcılık bu. Hı-hı. Kaynaştırma şart şurt. Yani işte kaynaştırmaya uygunluk. Çocuk işte hafif düzeydeyse kaynaştırmaya gidebilecekse yarım zamanlı tam zamanlı dahil etme böyle bir şey demez. Kayıtsız şartsız çocuğun ihtiyaçlarına uygun ve adil şartlarda istediği eğitimi hizmeti alma hakkı vardır.
Emine Hocam, çok teşekkür ediyorum güzel bilgilerinizi bizle paylaştığınız için. Son söylemek istediğiniz bir durum var mı? Genel ebeveynlerle ilgili böyle kısa bir anekdot alalım sizden, ondan sonra sonlandıralım isterseniz.
Ya ebeveynlerle ilgili çok anekdot var. Hani spesifik bir şey sormazsan şu anda aklıma yani yüzlercesi gelir. Ama şeyi söyleyebilirim. Bizim toplum olarak birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bu çok güzel bir toplumuz. Bu konuda hak savunucusu olmak için, bu konuda duyarlı olmak için, bu konuda bir şeyler yapmak için illa özel gereksinimli bir çocuk anne babası olmak zorunda kalmamalıyız. Hep birlikte olmalıyız. Çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin her gelişim özelliğinden, her dinden, dilden, ırktan, kültürden neyse kişinin tabii ki sorunlar çıkacaktır ama birlikte yaşayıp o sorunları birlikte çözmesi için gerekli bir şeyi oluşturmalıyız. Belki ütopik gibi geliyor bu. Belki de bu bizim modern dünyanın sıkıntılarından biri. Çünkü acı ama özel gereksinimli bireyler üzerinden çok ciddi bir piyasa da var. Evet. Biliyorsun. Yani maalesef. Hem işte eğitim açısından hem malzeme açısından. Bunların bazıları kaliteli de ama çok şarlatanlar da var. Burada bir belki şey imtihan, bilemiyorum. Yani kimisi imtihanı iyi veriyor, kimisi kötü veriyor. Ne bileyim, adam böyle insanlarla karşılaştırma. Kötü bir insan olmayabilir ama mesela kabzımallık yapıyor, halde sebze satıyor ama iyi kazandırıyor diye rehabilitasyon merkezi açıyor mesela. Yani onu açmasa keşke. Hani halde bir dükkan daha açsa. Çünkü onun ehil olduğu yer orası. Bu çok eski bir şey tabii, yani bilmiyorum ne yapmıştır o kişi ama yani bu paramı buraya yatırayım. Burada çok güzel bir şey var. Sonra işte ne oluyor? Bilmeyince sahte çocuklar, sahte imzalar, kandırmaca. İşte devlet diyor ki ben kamera koyacağım falan. Of. Sonra
orası da çok başka bir konu.
Şişiyor.
Evet, evet.
Sonra da içimiz şişiyor. Biz asıl odaklanmamız gereken erken çocukluk, bebeklik. Bebeklik 0-3 yaş arasında devletin sunduğu formal bir eğitim yok. Hiçbir yerde de yok. Bazı ülkeler haricinde işte ne bileyim İsrail mesela 3 yaşında zorunlu eğitimi alıyor. Öncesinde de bilmiyorum zorunlu olmayan hizmetler var belki. İngiltere'de nursery'e veriyor bebeğini, 6 aylık bebeğini anne falan. Ya bizde de var o hizmetler ama kalitelerine bakmak lazım. Nedir, ne değildir. Yani biraz böyle istişare etmek, disiplinler bir araya gelip takkemizi önümüze koyup konuşmak ve bu konuyu ilerletmek
kesinlikle. Yılmadan çalışmak, çatışmaktan ziyade çalışmamız gerekiyor.
Tabii çatışacak bir şey yok. Kızmaya da gerek yok.
Evet.
Kızmamız ve birbirimize bir şeyler söylememiz. Şu an bir kısa anekdot anlatayım sana.
Tabii ki.
Ondan sonra kapatalım. Birinci engellilik kongresinde, araştırmaları kongresinde görme engelli ve çok engelli görmeyen çocukların eğitimleri ve eğitimlerindeki sorunlar başlıklı bir panelde konuşmacıyım. İşte söylüyorum falan, görme engeline eşlik eden sorunları olan çocuklar falan diye. Sonra ilerledi biraz şey. Başka bir hocayla da sorun yaşadık ama bir görmeyen delikanlı beyefendi arka taraflardan söz istedi. Paneliste soru soracak. Buyurun dedim. Dedi ki siz dedi görmemeyi dedi sorun olarak ifade ediyorsunuz. Sizi kınıyorum dedi bana. Ben de dedim ki sizinle şu tartışmaya, sizlerden öğrencilerimle, arkadaşlarımla şu tartışmaya giren biriyim. Kör dedirtmeyin bana kendinize. Ben kör demem diyen biriyim. Bu kadar hassas olan biriyim. Yani buna mı takıldınız beyefendi dedim. Beni tanısanız böyle bir şeyi söylemezdiniz dedim. Ama ısrarla, ama nasıl kızgın. Söyledi saydı. Güldüm ben de. Şimdi sen beni dinlesen mesela, hı hı, bu şeyde bundan rahatsız olur musun? Yani görme engeline eşlik eden engelleri olan, sorunları olan, bu arada sağlık sorunu olabilir bu falan. Hı hı. Yani takıla buna takılmış. İşte bu konuda hassasiyet göstersen de göstermesen de insanların çatışmaya niyetleri varsa,
çatışıyorlar.
Kavgaya niyetleri varsa, gören ya da görmeyen, özel gereksinimli ya da değil, bu konudan bir yarar sağlamaya niyetleri varsa ya da bu konuya hizmet etmeye niyetleri varsa bunu yapmaya devam ediyorlar. İnşallah yaptıklarımız hayır olur.
İnşallah hocam. Ben de bu konuyla ilgili son bir şey eklemek istiyorum. Sonra sonlandırırız görüşmemizi. Mehmet Şahin Bülbül hocamız var. Görme engellilere fizik öğretimiyle ilgili çalışmalar yapıyor kendisi. Hı-hı. Doçent doktor. Hı-hı. Bir şey geçenlerde onun bir online söyleşisindeydim. Şöyle bir şey söyledi. Evet dedi, karanlıkta diyalog, hepimiz karşıyız ama dedi ilk defa bu durumla karşılaşan ve insanları siz eleştirip yargılamayın dedi. O kadar doğru ki, çünkü o daha ilk kez onunla karşılaşıyor ve onun başlangıcı o dedi. O, öyle öğrenecek dedi. Yani insanları eleştirmektense yapıcı olmayı seçmeliyiz bizler dedi. Aynen. Çünkü bizler azız ve bizler sesimizi duyurabilmek için dedi, çoğunluk birlik olmamız gerekiyor
işi,
dedi.
İşi karanlıkta diyalogla ilgili uzatmak istemiyorum ama işi ajitasyona götürmeyen her türlü şey. Bununla ilgili biz Ilgın'ı tanır mısın bilmiyorum. Ilgın Aydınoğlu'yla daha konuşmuştuk epey bir süre. İşte karanlıkta diyalog, bu işte göz bantlama meseleleri. Biliyorum görmeyenlerin bir kısmı çok çok ciddi bir şekilde kızıyorlar buna. Ben derste yapıyorum Hanifeciğim. Ama yapmamın sebebi şu değil. Ay gördünüz mü, bakın görmeyenler ne hissediyor, bu değil. Tam tersi, bunun üzerinden çok ciddi tartışmalar yapıyoruz biz. Mesela diyorlar ki hocam biz görmeyenleri anladık. Hayır, anlayamazsınız diyorum. Sizin bir süreliğinize görme duyunuzu kapattım ben. Ama görmeyenleri anlamanız için yapmadım bunu. O sırada ya mesela döndürtüyorum arkadaşlarına. O sırada oryantasyonu kaybetmek ne demek? Görsel zihinsel haritam varken ben hallederim nasılsa derken oryantasyonu kaybettiğinde ya da yanındaki kişi seninle konuşmayıp bir de senin kolunu bıraktığında yaşayacağın his nasıl bir his? Yani görmeyen birinin kafasında başka bir harita var, bildiği bir yer var. Bundan sonra sen bildiği yolda giden görmeyenin koluna usulca girip ben onu gideceği yere götüreyim deyip onu sıkıntıya sokmazsın artık. Ya da gören rehber nasıl olur? Senin arkadaşın nasıl taşımıştı? Aslında bak nasıl taşımalı? Bunları konuşmak için yapıyorum ben mesela. Hı hı. O yüzden karanlıkta diyaloğa gitmedim. Ama bu tip şeylerin ajitasyon amaçlı olmadığı ve işi ajitasyona götürmediği müddetçe sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Hı hı.
Anladım hocam. Ya ben açıkçası ajitasyon konusunda size kesinlikle katılıyorum ama bazı şeylerin de çok böyle nasıl diyeyim netleştirilmesi, hani işte empati kuruyoruz. İşte sizin dediğiniz
empati
gibi göz bağlamakla o empati olmuyor. Çünkü çok başlamış. Yani bu, ben mesela anlatmak istesem de anlatamam. Hani şöyle bir durum var. Mesela gören bir insan, %100 görme yetisi olan bir insan bana %100 görmeyi nasıl anlatamazsa, ben de ona işte az görmeyi ya da hiç görmeyen bir insan da bana hiç görmeyi anlatamaz. Hani ben mesela ben de hiç görmeyen birini anlayamam.
Bak, anlatmak veya anlamak zorunda
yani
da değiliz.
Empati olarak. Evet.
Ben şimdi bak 20 küsur senedir benim arkadaşlarım var, öğrencilerim var. Teknikleri bilirim. Oryantasyon mobilite tekniklerini. Gören rehberdi, işte el kol koruma teknikleriydi, bastondu. Ama ben şu anda gözlerimi kaybedeyim, ben hiçbir şey yapamam. Bilmiyor muyum teknikleri, biliyorum ama ben görme engelli biri olarak büyümedim ki, görme engelli biri olarak yaşamadım ki. Hı hı. Benim sadece yapmam gereken şey görme engelli arkadaşımla yaşarken, ki ben çok mutluyum onu görme engelli olduğu için değil, sevdiğim birisi olduğu için hayatında tutuyorum. O da beni gördüğüm için tutmuyor hayatında, beni sevdiği için tutuyor. Yani Hanife'yi pek çok insana değişmem ama Hanife ben mesela geçenlerde birine bahsettim ondan, bir aileye bahsettim, işte Hanife Hoca'yı arayalım, aradık, konuştuk, ondan sonra baktım Veli şunu anlatıyor, işte hocam bizim çocuğumuz görmüyor. O sırada aklıma geldi, dedim ki Hanife hiç görmez dedim. Adam afalladı çünkü o kadar Hanife'yi anlattım ama hiç görmediğini söylemedim çünkü hani yani bana ne, hani yok ya böyle bir şey yok ki benim kafamda. Hanife buna göre dünyanın en becerikli, en şey. Bu arada sen değilsin bu.
Evet, anlıyorum hocam. Hani,
biliyorum diyorum, sen anlıyorsun da dinleyicilere söyleyeyim. Türkan Sabancı'nın eski rehber öğretmeni, emekli oldu Hanife hocanız bu sene. O Hanife'den bahsediyorum. Yani Hanife benim için çok özel biridir. İyi bir insandır. Görmediği için değil, o iyi bir insan olduğu için öyledir. Görmemesi ekstra bir şeydir. Yani o bir durumudur onun. Tıpkı Erzurumlu olması gibi. Yani Erzurumlu olmayı. O seçmedi anasından babasından da oldu. Gözleri de öyle oldu. Yani peki biz bitiremeyeceğiz şey yoksa hani
son abi. Bitireceğim evet. Son şunu söyleyeyim bitireceğim. Hocam sizde bizim muhabbetlerimiz hiç bitmiyor.
Bitmiyor aynen öyle. Saatlerce
son şunu söyleyeceğim aynen öyle. Yani 50 numara ayakkabı giyen ya da 35 numara ayakkabı giyenlerin hiçbir senin de ayağın 35 numara demiyorsak ya bu bununla tamamıyla aynı bireysel farklılıklarımız bunlar.
Diyoruz işte bir de ama biliyor musun biraz da ondan bizim kültürümüzün. Bak sana ben tavsiyem yüksek lisans yap bak bunu araştır. Yani yapacağım 40, hocam niyetim. 48 numara 50 numara ayakkabı atıyorum hani. Aa ne kadar ilginç. Ya da ne bileyim mahalleye birisi gelmiş farklı giyinişi var. Aa falan. Yani bu toplumun böyle bir özelliği var. Bireysel toplumlarda bu çok böyle şey yapılmaz. Çünkü hani şeydir kim kime dumdumadır orada. Bir de şeydir zaten hani kültürel olarak doğru da değildir kabul edilir de değildir başkasının durumuyla ilgilenmek. Bizde evet. Bu güzellik yani birlikte olma kolektif olma meselesi bu işi negatifleştiren bir mesele. Evet. Ama çalışılması lazım.
Mutlaka ki hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki konuğum oldunuz. Bu Maslow'un piramidinin ilk konuğu siz oldunuz. Çok teşekkür ediyorum konuğum olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim.
Başka yayınlarda da sizinle görüşmeyi İnşallah. Çok isterim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın hocam.
Hoşça kalın.
Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Heklektik her hafta farklı formatlarla sizlerle birlikte olacak. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.